Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataç ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Genelde bugün derin düşünmekle başlamak istiyorum ben aslında. İnsanların yapmadıkları bir şey. Yani düşünmek Allah'ın insanlara vermiş olduğu çok büyük nimetlerden bir tanesi. İnsanların çok derin düşünmeleri gerekiyor. Yani sormamız gerekiyor daha doğrusu. Yani düşünmemiz gerekiyor. Mesela şu an dünya dönüyor. Biz yaşıyoruz mesela. Dünyanın sesi evrende mesela muazzam bir sesle dönüyor dünya. Biz bunu şu anda duymuyoruz mesela dönüşünü. Şu an dönüşünü hissetmiyoruz. Eğik açıyla durduğunu hissetmiyoruz. İşte saatte bilmem kaç kilometre hızla dönüyor, bunu hissetmiyoruz. İşte ne bileyim yürüyoruz. Nefes alıyoruz. Hücre, mesela küçücük bir hücreyiz. Oradan sonra işte böyle canlı kanlı et parçası halinde düşündüğümüz zaman bir insan oluyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz, anlıyoruz, anlatıyoruz. Bunları düşünmemiz gerekiyor bizim insan olarak. Hani bunları kimin yarattığını, işte bunları bize kimin verdiğini ve bunları verdiği zamanki bu özellikleri nasıl taşıdığımızı bizlerin düşünmesi gerekiyor. Bunun için de gerçekten kalben, derin olarak düşünmek gerekiyor. Yani sadece üstü kapalı ya da tepe taklak anlamında hani sadece üstte yüzeysel olarak değil de tamamen içine inerek derin olarak düşünmek gerekiyor. Nasıl var olduğumuza dair. Çünkü Allah bizden düşünmemizi emrediyor. Maşallah. Bizlerin düşünen bir canlı olduğunu söylüyor ve bunun için sürekli düşünmemiz gerektiğini, hatta bu düşünmekle ilgili birçok da ayet var. Bunları Allah bizden istiyor. Ondan biraz bahsedelim isterseniz. İnşallah. Derin düşünmenin önemi. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Yüce Allah bizleri düşünmeye davet etmiş. Bugün biz de çoğunu göz ardı ettiği bu önemli sorunumuzun üzerinde duracağız. Durmamız gerekiyor düşünmek. Bir zamanlar gözle görünmeyen küçücük bir hücreydiniz. Bu hücre bölündü, çoğaldı, bir et parçası oldu. Sonra görülebilen, duyulabilen bir insan oluştu. Büyüdünüz. Her yaşınızda yeni bir yüzünüz oldu. Bunun ne kadar bir mucize olduğunu düşündünüz. Evrendeki her şeyin belli bir ölçüyle yaratıldığını ve tüm evrende kusursuz bir dengenin olduğunu düşündünüz mü? Veya şu an ayağınızı bastığınız yer kürenin saatte 1670 km hızla hareket ettiğini hiç düşündünüz mü? Yeryüzünün süslü olan çeşit çeşit bitkilerinin nasıl yaratıldığını, çamurlu topraktan tadıyla, kokusuyla ve rengiyle insanın zevkine uygun meyvelerin olup da çıktığını, meyvelerin kabuklarının aslında mükemmel birer ambalaj olduğunu düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü? Meydana gelebilecek bir doğal afetin bulunduğunuz şehri, evinizi bir yanda yerle bir edebileceğini, dünyaya sahip olduğunuz her şeyi birkaç saniye içinde kaybedebileceğinizi, hayatınızın büyük bir hızla gelip geçtiğini, bir gün güçten düşerek yaşlanacağınızı, güzelliğinizi ve sağlığınızı kaybedeceğinizi ve ölümü. Onunla ne zaman karşılaşacağınızı biliyor musunuz? Ama her insan gibi bir gün mutlaka karşılaşacaksınız. Allah insanı düşünme yeteneğiyle yaratmıştır. Ve tüm bunlar insanın üzerinde düşünmesi gereken gerçeklerden sadece birkaçıdır. Allah ayette şöyle buyurmuş, şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara suresi 164. ayet. Düşünmek insanların üzerindeki bir yük kaldırır. Ayetlerde şöyle buyurur şeytandan Allah'a sınırım. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyi melekutu, yani mülk ve yönetimi kimin elindedir? Ki o koruyup kolluyorken kendisini korunmuyor. Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz? Ayetlerde Allah insanlara, öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz diye sormaktadır. Ayette geçen büyü kelimesi, insanları toplu olarak etkisi altına alan zihinsel bir uyuşukluğa işaret ediyor olabilir. Düşünmeyen insan aklı uyuşur, görüşü puslanır, yani gözünün önündeki gerçekleri görmemiş gibi davranır. Muhakemesi zayıflar. Çok açık bir şeyi dahi kavramaktan yoksun hale gelir. Yani yanı başında gerçekleşen olağanüstü olayların bilincine varamaz. Olayların girift noktalarını fark edemez. İnsanların binlerce yıldır gaflet içinde bulunmalarının, birbirlerine aktardıkları bir miras gibi toplu olarak derin düşünmekten uzak durmalarının kaynağı da bu ışıklıktır. İnsan her an, her yerde düşünebilir. Düşünmenin vakti, yeri ve koşulları olmaz. İnsan yolda yürürken, işe giderken, araba kullanırken, bilgisayarda çalışırken, bir arkadaş toplantısındayken, yemek yerken düşünebilir. Ama insanların büyük bir çoğunluğu pek düşünmez. Aniden şu anda ne düşünüyordun diye sorulsa, son derece gereksiz ve kendilerine pek fayda getirmeyecek şeyler düşündükleri ortaya çıkar. Oysa insan uyandığı andan uyuyana kadar geçen zaman içerisinde her an anlamlı, hikmetli, önemli konuları düşünebilir. Düşündüklerinden sonuç çıkarabilir. Samimi ve Allah'a yönelerek düşünmek, düşünmenin bir kişiye fayda getirmesi, onu doğru sonuca ulaştırabilmesi için insanın daima olumlu yönde düşünmesi gerekir. Örneğin bir insan karşısında kendisinden çok daha güzel birini gördüğünde bu kişinin güzelliğini düşünüp kendi eksikliklerinden dolayı bir eziklik duyarsa veya o kişiyi kıskanırsa bu Allah'ın razı olmayacağı bir düşünce olur. Ancak Allah'ı razı etmek amacında olan bir insan bu kişinin güzelliğinin Allah'ın kusursuz yaratışının bir tecellisi olduğunu düşünür. Bu kişiye Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak baktığından büyük bir zevk alır. Ahirette Allah'ın bu kişinin güzelliğini artması için dua eder. Ayrıca kendisi için de Allah'tan ahirette gerçek ve sonsuza kadar sürecek olan bir güzellik ister. Elbette düşünmenin insana ahireti için bir hayır getirmesi, insanın düşündüğü şeylerden öğüt ve ibret almasına bağlıdır. Bunun içinse insanın daima samimi olarak düşünmesi gerekir. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirmiştir şeytandan Allah'a sınırım. O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünemez. Mümin suresi 13. ayette. Gerçekten düşünmek çok önemli bir konu insanlar için. Çünkü derin düşünmek gerekiyor. Yani insanların boş konularda düşünmesi değil de Allah'la ilgili, gelecekle ilgili, yani ahiret hayatı, gelecek dediğim, onunla ilgili neler yapıyorsun, işte Allah bizden neler istemiş, bizim neler yapmamız gerekiyor, bunları düşünmemiz lazım. Ve Allah bizim düşünme yeteneğimizde mesela şöyle bir güzellik var, düşünce vücut gibi yorgun düşmüyor. Yani her an, her saniye fikir üretebiliyorsunuz ve düşüncede yorgunluk olmuyor mesela. Yani düşünebiliyorsunuz, sabah kalktığınız anda da bir şey düşünebilirsiniz, uyumak üzereyken de bir şey düşünebiliyorsunuz. Yani beyin sürekli düşünebiliyor. Allah bu yeteneği mesela beyine vermiş, bu özelliği. Biz de bunun için düşünmemiz gerekiyor. Yani baktığımız, etrafımızda baktığımız, gördüğümüz her şeyde Allah'ın yarattığını bilmemiz gerekiyor. Allah'ın yaratma sanatının olduğunu. Ve bunlara bakıp şükretmemiz lazım. Yani güzel bir şey gördük, buna kıskanıp hasetlenmek değil de daha çok buna şükredip Allah'tan daha güzellerini vermesini dilemektir. Gerçek müminin, gerçek Müslümanın yapması gereken. Allah da işte okuduk da mesela ayetleri, bizden derin düşünmemizle ilgili çok fazla ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Bizim de bunları yerine getirmemiz gerekiyor inşallah. İnşallah. Farkında olmamız gerekiyor yani etrafımızda olup biteni.
Maşallah. Allah Bakara suresinin 164. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizlerde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, göklerle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Bakın bir telkin vardır dışarıda. Aman çok düşünme, delirirsin diyor mesela. Diyorsun ki yani yerin, bizim üzerine bastığımız zemin elma kabuğu inceliğinde diyorsun. Ve altı, onun altı mağma diyorsun. Kaynıyor. Çok, evet, çok düşünme diyor, delirirsin diyor mesela. Bak Cenab-ı Allah, senin de söylediğin gibi Ender Hocam, düşünen topluluk için diyor. Demek ki düşünen topluluktan olmak için de derin derin Allah'ın yarattığı nimetleri düşünmemiz gerektiğini biz buradan anlıyoruz.
Zaten inşallah topluluğa göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani bunu söyleyen bu kısım insanlara uymamamız gerekiyor. Zaten onun için de Allah bizlere bir ayet söylemişti. Hani mealen söylüyorum. Topluluğa doğru değildir. Yani yanlışa da götürebilir. O yüzden topluluğa gitmek doğru olan bir şey değil. Bu insanların da düşünmek dedikleri başka ıvır zıvır bir sürü şeyi düşünüyorlar mesela. Ama bu yer kabuğunun üstünde nasıl duruyorum? Altında bir muazzam bir kaynama var. Ben bunu nasıl hissetmiyorum? Yukarı baktığım zaman gökyüzünde atmosferi görüyorum, katmanlarını görüyorum ve hepsinin birbirinden farklı özelliği var. Güneşi görüyorum, ayı görüyorum mesela ama bunu düşünmüyorum. Ama onun dışında bütün ne kadar gereksiz şey varsa düşünüyorsun. Ya da birine sorarsın ne düşünüyorsun? Ya hiç öylesine der. İnsanların yapması gereken derin düşünmektir zaten. Yani düşünmek, önemli olan düşünmek değil. Gerçekten derin ve kalben hissederek düşünmek önemli olan. Yani Allah'ın varlığını bilerek düşünmek önemli olan. Yani Allah'ın bizden istediği bu yani. Hani boş konuları düşünmemizin bize veya etrafımıza bir faydası yok. Bizim düşündüğümüz konuların hem kendimize faydası olacak, kendimizi geliştirecek. Hem de gerekiyorsa etrafımızdaki insanları bilgilendirecek. Onları da aynı şekilde geliştirecek. Çünkü bu şekilde yaparsak düşünce akımı hızlanır. Çünkü en kuvvetli olan güç düşüncedir yani. Düşünceyi aktarabilmektir en güçlü silah.
Tabii.
Bunu yapabiliyorsanız zaten önemli olan budur. Allah'ın bizden istediği de budur. Yani boş konularla ilgili düşünüp atıp tutmak değil yani bizden istediği. Gerçekten derin ve kalben düşünüp hissetmek.
Tamam maşallah.
Bir de 5 dakika sonra öleceğini bilse mesela birisi. 5 dakika sonra öleceksin dense ve bu kesin olsa, karşı tarafta buna kesin kanaat getirse, acaba neleri düşünmeye başlar? İnsanın mesela oturup onu düşünmesi gerekiyor. Yani 5 dakika sonra herkes şu anda bizi izleyen, biz de aynı zamanda öleceğini düşünsün. Öleceğiyle ilgili bir bilgi geldiğini farz edelim. İlk düşüneceği şeyler ne olur? İşte hangi kıyafeti giyeceğimi olur. İşte akşam hangi arkadaşıyla buluşacağını mı düşünür? Ondan sonra akşam nereye gideceğini mi düşünür? İşte okulu nasıl bitireceğini mi düşünür? İşte kimle evleneceğini mi düşünür? İşte iş olarak hangi ticari işte nasıl bir şey yapacağını mı düşünür? Yoksa bu dünyaya niye geldiğini mi düşünür? Bakın öyle bir durumda benim kanaatim insanın aklı hemen açılır zaten. Hemen bir saniye ben burada niye varım? Hemen onu düşünmeye başlar. İlk insanın yapacağı şey budur. Yani buradan ayrılacağıma göre buraya niye geldim? Hemen onu düşünmeye başlar. Ondan sonra beni Allah yarattı der. Allah'ın yarattığını kabul eder. Hemen tasdikler. Vicdan çünkü direkt onu söylüyor. Ve insan onu kabul edecek şekilde yaratılmıştır. Yani kabul etmemesi zorlamadır. İnsanın kendisine eziyet etmesidir. Yani eziyetle reddetmeye çalışır çünkü insan. İnsanın en vicdanına uygun, fıtratına uygun Allah'ı hemen kabul etmektir. Kur'an'ı kabul etmektir. Kur'an'ı kabul eder hemen. Ya, der yani ben niye şu zamana kadar Allah'ın istediği gibi yaşamadım ki? Yani gereksiz şeylerle uğraşmışım. Bak 5 dakika sonra hayatımı kaybedeceğim. Ve sonsuz ahiret yaşantısı başlayacak. Benim düşündüğüm hiçbir şeyin bana bir faydası yok. Sadece ahiret için, Allah'ın rızası için yaptığım şeyler kalacak 5 dakika sonrasında. Dolayısıyla yani insanın 5 dakika sonra ölüp ölmeyeceğini zaten bilmesi mümkün değil. Her ölen insan 5 dakika önce sorsanız
daha yaşarım da.
20-30 sene daha yaşayacağımı umut ediyorum diyecektir mutlaka. Bir de kimse kalkıp da şey demez.
Akın hocamın az önce söylediğine mesela örnek olarak dün de onu söyledik. Hazreti Musa ile Firavun'un gibi 5 dakika öleceğini, yani 5 dakika bile değil belki, hemen hani melekleri gördüğü zaman söylüyor ve hiç inanmayan bir insan mesela düşünün. Allah'a hiç inanmayan, ona hiçbir şekilde
inkar
eden, hani hiçbir sevgisi saygısı olmayan bir insan. O bile o 5 dakika sonra öleceğini hissediyor, hani zaman olarak kısmen söylüyorum. 5 dakika sonra mesela öleceğini hissediyor. Hemen diyor ki ben Musa'nın tanrısına inandım diyor mesela. İşte aynı şekilde biz sonuçta iman eden insanlarız. Biz 5 dakika sonramızı söyleseler biz daha farklı görürüz tabii ki. Daha farklı bakarız. Ama mesela hiç inanmayan bir insan bile bu şekilde düşünebiliyor. Akın hocamın dediği o yüzden çok önemli. Yani insanların bunları bu kadar derin düşünmesi gerekiyor. Yani 5 dakika sonranın garantisi olmadığını bilerek bunu düşünerek yaşaman gerekiyor ve bunun şartlarını yerine getirerek yaşamamız gerekiyor.
Bir ayet okuyayım ben. Enam suresi 126. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık buyuruyor Allah ayetinde. Yani düşünmesini bilen bir topluluk için, yani düşünmeye niyet etmiş, ayetler üzerinde tefekkür etmeye niyet etmiş bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. Ama bakıyorsun bazı diyor ki ben öyle bir konum yok. Ben düşünmek istemiyorum. Allah'ın ayetlerini okumak istemiyorum. Ben bildiğim gibi yaşamak istiyorum. O şekilde de ölmek istiyorum diyor. Ama Allah düşünmesini bilen topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. Herkesin evinde Allah'ın izniyle Kur'an var. Allah ayetlerini birer birer açıklamış. Okumak için açtığımızda da inşallah anlıyoruz. Mesela yine Bakara suresi 269. ayette kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez buyuruyor Allah ayetinde.
Ne kadar çok düşünmekle ilgili Allah ayet vermiş. Demek ki Allah'ın bizden en büyük isteklerinden bir tanesi düşünmemiz. Çünkü bizim en büyük, yani sen şimdi sokaktaki bir kediye köpeğe gidip de sen bunu düşün diyemezsin. Çünkü öyle bir aklı yok mesela. Ama Allah insanlara bu özelliği, bu güzelliği vermiş. Ve bunu da ayetlerinde vurgulamış yani. Defalarca bir sürü ayette düşünmekle ilgili birçok ayet var. Demek ki Allah bizden düşünmemizi istiyor. Yani boş oturup işte her şeye böyle kafa sallamamızı değil. Hani bulunduğumuz şeyin farkına varıp bunları düşünmemizi istiyor Allah bizden. Bizim de yapmamız gereken bu. Çünkü Allah'ın emirlerini, biz Allah'ı seviyorsak, Allah'ın kuluyuz, hani Allah'a itaat ediyorsak, o yüzden Allah'ın söylediklerini de yerine getirmemiz gerekiyor. Allah bizden düşünmemizi emrediyor. Bizim de yapmamız gereken düşünmek, gerçek imanla düşünmek, derin düşünmek, kalben düşünmek. Önemli olan da bu zaten.
Maşallah, Allah'tan başka hiçbir gücün olmadığını, senin dediğin gibi Allah düşünmemizi ve hiç durmadan düşünmemizi istiyor inşallah. Enam suresinin 40. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, düşündünüz mü hiç? Eğer size Allah'ın azabı gelir ya da saat kıyamet gelip çatarsa Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız? Eğer doğru sözlüler iseniz çağırın bakalım diyor Cenab-ı Allah. Bakın, Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız diyor. Ha. Mesela şu anda bakıyoruz insanlar bazı bir takım çok az kaldı ama Darwinist zihniyet hala tesadüflere inanıyor, tesadüflere iman ediyor. Onlarla yaşayıp hala Allah'ı inkar etmede mesela diretiyor. Bakın, kıyamet gelip çattığında Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız diyor Cenab-ı Allah. Allah'tan başka bir gücün olmadığını Allah yeryüzünde de gökyüzünde de yaşanan olaylarda da gösteriyor değil mi? Şimdi ve bakın bundan daha önce yaşamış Darwinistler de bakın neler söyleyip neler çıktığını mesela burada inceleyelim. Yani nelere güvenip.
Ufak bir ekleme daha yapalım Evren Hocam, izninle.
Estağfurullah.
Şimdi ayrıyeten düşünürken de hocamızın söylediği şöyle bir şey var. Düşünürken Allah'tan yana düşünmek çok önemli demişti hocamız.
Maşallah.
Sayın Adnan Doktor hocamız. Yani Allah'ın varlığına inanmaya yönelik, onun Kur'an'ı kabul etmeye yönelik, onun emirlerini kabul etmeye yönelik bir yanda var olarak düşünmek çok önemli.
Tabii ki.
Çünkü mesela bakıyoruz, diyor ki, ben diyor işte bu ayeti anlamadım diyor, inkar ediyorum o yüzden diyor. Şimdi yani böyle basit bir konu değil ki bu yani. Haşa. Yani sen mesela evrimi araştırıyorsun. Yani milyonlarca saçmalık var. Milyonlarca saçma iddia var. Onların hepsini duyar duymaz çok rahat kabul edebiliyorsun. Allah'ın kitabı var. Dünyanın en mantıklı, en akılcı açıklamaları. Hepsi mesela bakıyoruz önümüzde. Direkt kabul edilmesi çok kolay ve Allah'ın izniyle hani niyet eden birisi de hemen iman edebilir. Sen onları ben anlamadım deyip reddetmeye kalkıyorsun. Yani bu bir nankörlük olmuş oluyor. Çünkü o kendince işte ben dünyayı nasıl rahat yaşarım, Allah'tan nasıl uzak yaşarım, Kur'an hükümlerini nasıl görmezden gelirim mantığıyla hareket edip evrim gibi her iddiası saçma ve her iddiası yalanlanmış bir şeyi hiç gözünü kırpmadan, aa ne kadar mantıklı deyip kabul edebiliyorsun.
Tabii. Bir de Allah'ın ayetleri, şimdi sen belki düşünüp anlayamıyorsun bunu ama Allah'ın ayetleri böyle senin kararına göre işte uygulayıp uygulamayacağın bir şey değil. Çünkü bu bir Allah'ın vermiş olduğu emirdir sana. O yüzden bunu hani sen düşünemiyorsan bile muhakkak düşünen birileri vardır. O zaman onları takip edeceksin. Saçmalıkları değil, evrim gibi saçmalıkları takip ediyorlar. Adamlar delil yok, kanıt yok mesela. Tabii. Peşinden koşup gidiyorlar yıllardır. Ne kadar zamandır mesela koşuyorlar peşinden, hiç kimse sormuyor, hani düşünmüyor da bir. Yani tamam diyor, böyle dediler, kanıt var mı? Yok ama böyle dediler, bu şekilde gitsin. Ama sen Allah'ın sözünün kanıtı da var, ispatı da var, delili de var inşallah. Yani Allah dünyada bunları da vermiş zaten insanlara görsünler diye. Her şey var ama ben yok, bunu benim mantığıma aykırı. Yani insanların mantığına göre değil zaten Kur'an-ı Kerim, hani insanların mantığına göre yorum yapabileceği bir şey değil. Allah zaten kesin hükümlerle vermiş. Bizim de onları görüp Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz lazım. Yani kendimizden düşünceler değil de Allah ne demek istemiş orada bize? Önemli olan onu düşünmemiz zaten. Biz düşünemiyorsak da düşünenler muhakkak vardır. Onlara en azından hocamız gibi mesela. Tabii. Onları dinleyip daha iyi öğrenmemiz gerekiyor.
Tabii maşallah, araştırmamız gerekiyor değil mi? Mesela Darwinist kafa Allah inkar etme isteği yüzünden, mesela onun isteği, Allah'ı inkar etme isteği yüzünden duyulan mesela her şeye, buldukları bir şeye, kendileri onun yanlış olduğunu bildiği halde ona ısrarla koyu savunucusu oluyor. Bakın zamanında mesela ne iddia edip evrimciler neyi iddia edip ne çıktığını şimdi birlikte görelim. Mesela ne demişler? İnsanın en eski maymun atalarından biri olduğu iddia etmişlerdi Lucy'yi.
Bir tane örnek gösterebildiler mi?
Tabii, yok. Yok.
Bakın, sadece insan tabii. İşte şey, dört ayaktı, havaya kalktı, yürüdü tabii, diye yani. Saçma sapan, hatta televizyonlara çıkıp hareketlerini bile yapıyorlar. Kendilerine bile bir ispatı, delili yok. Herhangi bir bilimsel kanıt yok.
Bir de şey oldukları çok belli. Hani böyle hilekar, işte insanların gözlerini boyayıp kandırmaya çalışan. Çünkü mesela diyorlar ki kanıt var mı diyorlar. Bakıyorlar, bulamıyorlar. Evet diyorlar, bir dakika var diyorlar mesela. Bir kafatası getiriyorlar. Kendileri, adamlar çalışmışlar üstünde o kadar zaman. İnsan çenesiyle şey, orangutanın kafasını birleştirip bir de onu törpülüyorlar güzel bir şekilde. Eşit sene hani gözüksün diye. Hani akılları o kadar şey yapmış yani, hani aynı senede gözüksün diye törpülüyorlar. Aynı yıl gibi gözüküyor mesela baktığınız zaman. Evet diyorlar, var burada diyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar ki araştırma sonucunda alakası olmayan iki kemik yapısı var mesela, birleştirilmiş. Sonra bu sefer kaçamağa giriyorlar. Yani o kadar hilekar, o kadar düzenbaz yani. Bu tarzda kelime ne kadar varsa sarf edilecek, evet, hepsini kullanabiliriz. Çünkü evet, insanların bu şekilde gözünü boyamaya çalışıyorlar. Ama inşallah Allah'ın izniyle hocamız da hep bunları ispatladı, kanıtladı da.
Maşallah.
Kitaplarda aynı şekilde biz net bir şekilde görüyoruz. Eskiden okullarda hepimiz aynısını gördük. Yontma taşmış, cilalı taşmış, bilmem ne taşmış. Bir de hepsinden sınav olurduk. Şimdi öğrenciler de muhakkak bizi izleyenler varsa aynı şeyden sitem ediyorlardır. Yok işte suyla beslendiler, şununla yaptılar, bununla yaptılar falan. Bir sürü mesela o devirleri falan işledin. Oysa hiçbiri yokmuş mesela. Evet, boşuna maşallah. İnsanlara, genç nesile yanlış bilgiler aktarılıyor evrimci düşünceyle. Ondan sonra da işte bu Mao gibi, Lenin gibi adamlar türüyor, meydana çıkıyorlar. Halka eziyet ediyorlar.
Tabii maşallah. Şimdi bakın, işte insanın en eski maymun atalarından biri olduğu iddia etmişler diyor Lucy için. Altta çizim yapmış, sanki böyle bir ailece yaşamları var. İşte yürüyüşe çıkmışlar, sarılmış, onun duyguları var. Böyle yani, yani bir garip değil mi? Yani bunun böyle olmayacağı çok aşikar yani, hani bir sahiplenmiş işte, bir değişik.
Bir de bu nasıl oluyorsa hem dişisi hem erkeği aynı anda mutasyona uğruyor.
Tabii.
Yani tüm üreme sistemleri, dolaşım sistemleri diyor mesela, ben dişisini görüyor mutasyon, gidiyor ben diyor sende bir değişiklik yapacağım diyor, şimdi senin vaktin geldi artık diyor, sana bir sistem daha ekleyeceğiz diyor, bir üst seviyeye daha geçtin diyor. Dişi de o sistem değişikliğini yapıyor, bir dakika diyor şimdi ama erkeğe de yapmamız gerekiyor, sana yaptık, erkeğe de aynısını yapıyor.
Aynı anda yapıyor.
Üreme sistemlerinde mesela dişi de değişiklik yapıyor, mutasyon, şimdi sende değişiklik yaptık, erkekte olmazsa siz devam edemezsiniz, işte nesillerin devamı mümkün değil diye aynısından gerekli değişikliği onda da yapıyor. Hep böyle dişi de erkek de aynı anda evrimleşe gidiyor.
Tabii.
Mesela mutasyon hiç ayırt etmiyor dişi erkek. Yani hepsine eşit davranıyor. Bir bayağı da adaletli.
O zaman günümüze kadar niye bu maymunlar gelmiş? Madem her şey hani mutasyonla değişiyor. Sen diyorsun ki mesela bu değişime uğradı. Çünkü muhakkak
tabii
değişimde
evrimciler
tabii ki hani onları biraz şey yapmak için soruyorlar. Evet. Yani şimdi maymunlar diyorlar mesela, onların zihniyetine göre bu soruları zaten cevabını veremiyorlar da biz hani daha çok açalım diye anlatıyoruz. Evet. Şimdi mesela geçiş oluyor diyorsunuz. Burada birden bir geçiş olmuyor bir kere, tesadüf dediği için. Yavaş yavaş diyor, aşamalı diyor, bir kere burada kaybetti. Çünkü yavaş yavaşsa o zaman bir kısımda maymun kalacak, bir kısım geçiş yapmış olacak. Bunun nesili devam ediyor, bununki niye geçmiyor mesela bu tarafa? Maymun madem dediğin şekilde, maymunlar günümüzde hala aynı şekilde devam ediyor mesela.
O zaman onun da hiç değişimi olmadan gidiyor.
Hani neden onlar kalıyor, neye ayırt ediyor onları? Yani 7 milyar insan mesela şu an var dünyada, 7 milyar tane insan oluyor gorilden. Ama kalanlar da maymun olarak devam ediyor. Neye ayırt ediyor bunları? Sorduğun zaman yok, cevap yok. Aşamalı tesadüf diyor, ona cevap veremeyiz diyor.
Şimdi işte resimde gördüğümüz gibi sanki insanlar gibi yürürler, öyle bir hayatları varmış gibi. Halbuki bakın ne oldu sorusuna baktığımız zaman fosilin üzerinde yapılan inceleme neticesinde yürüyüşü dahil bütün özelliklerin şempanzelere özgü olduğu ve Lucy'nin bir şempanze olduğu kesin olarak bakın. Kesin olarak anlaşılmıştır. Dolayısıyla yani öyle bir tablo, yani sahte bir çizim o. İşte sarılarak yürüme vesaire.
Kendileri güzel ama şeyleri, sanatları çok iyi. O grafik mrafik mesela kazı çalışması bilmem ne, kafa taslarını birleştir falan. O konulara kafalar çalışıyor da yanlış yere çalıştırıyorlar. Hani kanıda olmuyor. Lucy'ye niye dediler Lucy? Baktılar. Dünyada dedi türü tükenen bir maymun türü bakalım. Bunlar buraya geçmiştir diyelim dedi. Bir bakıyorlar mesela hani diyor o zamana kadar kimse bakmamış, araştırmamış o canlı türüne. Diyor ki evet diyor bu insanlardan geldi diyor. O yüzden diyor bunun nesli tükendi. Herkes insan oldu diyor. Diğer maymunlar kaldılar. Onlar tesadüfen olmadılar. Yani onlar o şekilde devam ediyorlar şu an.
Şu bir önceki slide çok komik ya, dikkatinizi çekmiştir. Akşam gazetesi. Ya nasıl o haberi yapmış? 3 milyon yıl önce en güzel kadındı demiş. Dünyanın en güzel kadınıymış oradaki vatandaş. Bir de ya hayrettir. Mesela şimdi normal biraz yani konuları takip etmeyen diyelim biri olsa mesela sabah işte bakkaldan gazete alsa mesela değil mi? Onu görse bayağı irkilir yani. Adam hakikaten acayip olur. Ve öyle şimdi orada evrimci bir oyun daha var. Bunlar bilimle alakaları olmadığı için mesela magazinsel bir haber yapıyor dikkat edersen.
Evet,
yani
evet.
Böyle paparazzi tarzı bir haber o. Adam da ona bakacak, neyse yazacak, iyi hale gelmişiz yani. Böyle kalsaydı çok fena olurdu. Şimdi mi sabah kalksa yanında mesela hanım böyle olsa bayağı korkunç olurdu. Adamı da hani adam ferahlıyor onu görünce. Neyse diyor iyi olmuş diyor, bu hale gelmişiz diyor. Yani normal teatral bir şey var aslında. Yani öyle bilimsel bir şey yok. Çok açık yani. Bir de adama sorarlar o resim nerede çektin diye.
Evet.
Yani ne bileyim o kırmızı halı falan oluyor Cannes'da falan. Ve işte Hollywood'da mesela ünlülerin resmini çekiyorlar işte diyor dünyanın en güzel kadını diyor. Bu resmi nerede çektin sen?
Hocam ya da
nerede
kim
bu,
çekti yani?
Bu canlı nerede? Ya zaten atıyor değil mi? Normal öyle biri yok. Uydurmuş ya çizmiştir onu. Ya da rekonstrüksiyon yapıp resmini çekmiştir. Ama öyle bir hava veriyor ki sanki o canlı yaşamış.
Evet.
Biz de görüntüledik.
Birisi ve yakalamış bunu yani.
Sür manşetten verdik. Dünyanın en güzel kadını diyor mesela. Yani burada yine bir ince bir mühendislik çalışması var. İnsanların bilinçaltına yönelik bir çalışmadır o. Onu da fark etmek lazım. Yani bu oyunu da görmek lazım inşallah.
Maşallah. Devam edersek bakın Haeckel ne demişti? Haeckel'in çizimlerine bakarak insanın anne karnındaki gelişim evrelerinde kurbağadan insan cinine sözde bir evrim geçirdiğini, türler arasında da bu tür bir evrimleşmenin türler arasında da bu tür bir evrimleşmenin yaşanmakta olduğunu iddia etmişlerdi. Bakın sonra ne oluyor sorusunun cevabı. Haeckel'in embriyo çizimlerinin sahte olduğu, farklı canlıların embriyo resimlerini kullanarak kasıtlı olarak insan embriyosu gibi gösterdiği anlaşıldı. Haeckel sahtekarlığını tabii itiraf etmek zorunda kalıyor ama şöyle söylüyor. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardı ki onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekilde bulunuyor.
Yani o benim kötü fikirlerimi de yüzlerce kişi kullanmış. O yüzden de hani ya benim gibi bir sürü suçlu var. Değil mi?
Kendileri zaten kendileri tabii yapıyor diyor. Yani sadece ben yapmıyorum ki tabii diyor bu sahtekarlığı.
Doğru.
Benim herkesin gibi diyor bir sürü kişi bilimsel yayın gibi gösterilen kitaplarında tabii yüzlerce sahtekarlık tabii yapıyorlar. Siz geldiniz benimle uğraşıyorsunuz diyor. Tamam ben yaptım sahtekarlığı. Sonra ama işin enteresan tarafı tabii. Heykel sahtekarlık yapıyor. Bunu da kabul ediyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çok ilginç. İnsanlar evrime delil olarak heykelin çizimlerini göstermeye devam ediyorlar. Yani evrimci zihniyet için öyle bilim, İşte akılcılık, gerçek deliller bunlarla ilgilenmiyor evrime inanan kişiler. Diyor ki mesela ben oradan duydum diyor, tamam mı? Heykelin çizimleri varmış diyor. Dolayısıyla bu evrime delildir diyor heykelin çizimleri. Yalnız heykel diyoruz yani kendisi yaptığı bir sahtekarlık olduğunu ve yanlış çizimler çizdiğini kabul ediyor. Olsun o delildir diyor yine de güzel bir delildir.
Ya şöyle bir şey var mesela evrimi takip edenlerin en büyük zaten yaptıkları şey bu. Düşünmüyorlar. Az önce dediğimiz gibi mesela derin düşünce olmuyor onlarda. İman da olmadığı için. Şimdi mesela bu canlı diyorlar ki adamlar bu canlı böyle oldu diyor mesela. Bunun olmadığı ispatlanıyor ya. Onu zaten takip etmediği belli adamın zaten. Adam sadece bir şey görmüş. Mesela az önceki nasıl fotoğrafta işte 3000 yıl önceki en güzel kadın falan vardı. Adam bunu görmüş sadece. Daha sonra bunun ispatını görmemiş mesela. Evet diyor ben onu gördüm çünkü takipçilik yok. Düşünmek olmadığı için. Bir şeyi bir kere görüyorlar. Tamam diyor bu budur diyor. Başka hiç araştırma yapmıyorsun ya da yeni çıkan haberlere bakmıyor. Bu şekilde takip ediyor mesela. Böyle bakıyor yani. Hiçbir şekilde geniş açıyla bakmıyor. Adam kendi de itiraf etse. O bir kere onu kabullendiği için baştan beri. Daha sonra hiçbir şekilde bunun olamayacağını ya da acaba bu olmaz mı diye düşünmüyor zaten. İşte o kafada oldukları için onlar farklı düşünüyorlar ama derin düşünen insanlar bunu da takip ediyorlar. Ondan sonra zaten aksi muhakkak çıkıyor. Çıktığı zaman da onu görüp gerçekten öyle olmadığını daha iyi anlayıp bu sefer o düşünceye kapılabiliyorlar. Ama evrimci kafada olanlar hiçbir şekilde bunu kabullenmiyorlar.
Evet, halktan evrimi kabul eden insanlara da baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz mesela. Bir yerden yani mutlaka zaten o evrimi kabullenmeye kilitlendiği için yani onun için delili olup olması önemli değil. Mesela şey diyoruz işte protein kendi kendine oluşamıyor. Evrimciler doğada kendiliğinden oluştuğunu iddia ediyor. Yani proteini insan dahi yapamıyor. Evrimciler kendiliğinden oluştuğunu iddia ediyor diyoruz. Öyle bakıyor. Ama mesela evrimcilerin kaynaklarından işte bir yerinden sağından solundan bir şey okumuş oluyor. İşte sürüngenlerin işte omurlarındaki boyun omurlarındaki bir yapının kıyısının köşesiyle işte insan omurlarındaki bir yerin bilmem nesi birbiriyle birazcık benziyormuş. Bak evrime delil söyledim işte sana diyor. Yani işte diyoruz güzel kardeşim bu evrime delil değildir. İlk başta evrimcilerin ilk proteine, ilk hücreyi açıklamaları gerekiyor. Canlıların birbirine nasıl dönüştüğünü açıklamaları gerekiyor. Bunlar açıklanmıyor diyoruz. Yani yok diyor bu ben evrimin delilleri bu çok var diyor yani. Bu mesela bir söylediklerimden bir tanesi diyor. Sonra da biraz daha zorlarsak ya herkes inanmak istediği şeye inanıyor diyor. Ya sen inanmak istediğin şeye inanıyoruz. Biz inanmak istediğimiz şeye değil, aklın yoluna inanıyoruz. Bilimin yoluna inanıyoruz. Mesela bilim bize ne gösteriyorsa, Kur'an'da Allah'ın bildirdiği şeyler neyse bunlar zaten akılla ve bilimle tam uyum içerisinde. Dolayısıyla biz hani kendi, nasıl diyeyim, işimize gelen bir şeymiş gibi inanmıyoruz zaten. Net doğru olduğu için inanıyoruz. Vicdanımız bunu bize gösterdiği için inanıyoruz.
Ve Allah bunu söylemiş.
Sen kendin inanmak istediğin şeye inanıyorsun. Herkes inanmak istediği şeye inanıyor diye bir genelleme yapamaz.
Tabii. Bakın Allah ayette, şeytandan Allah'a sığınırım, vicdanları kabul ettiği halde biliyorlar yani Allah'ın evet yarattığını. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Akın hocamın da değil mi biraz önce işte evet bahsettiği gibi. Yani Allah inkar etme den ötürü. Yani Allah'ın yarattığını biliyorlar ama Allah'ı inkar etmek istedikleri için kabul etmiyorlar. Bakın artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. İşte Allah bize gösteriyor. Dawkins ne yapıyor? Soru soruluyor. Havaya bakıyor. Mesela Allah değil mi? Bize gösteriyor. Yani konuşamıyorlar. Hiçbir delilleri yok, ispatları yok, sözleri yok, hiçbir şeyleri yok. Evet. Konuşacak halleri dahi yok. Evet. Hocamızın vesilesiyle. Allah razı olsun. Bütün dünyayı bilgilendirdi. Yaratılış atlası inşallah vesilesiyle. Hocamız Allah razı olsun vesile oldu. Mesela kafalarına indi. Mesela 7 kilo olan onlara 17 ton olarak indi yani. İnşallah. Çok çok ağır olur. Fikren tabii ki. Çünkü içinde delil var yaratılış haftasının.
Fosil yani fosil, var
tabii gerçek fosilin resimleri var. Değil mi? Dolayısıyla elhamdülillah Allah nasip etti. Bakın şimdi ne demişlerdi, tekrar devam edelim. 50 milyon yıl önce 4 tırnaklı tilki büyüklüğündeki bir canlıdan bugünkü atın oluştuğunu iddia ettiler. Ve bunun için soyu tükenmiş ve birbirleriyle hiçbir tür bağlantısı olmayan canlıları kendilerine göre gitgide boyları büyüyen fakat tırnak sayıları azalan bir canlı sıralaması yapıp at serileri oluşturdular. Yani kafalarına göre...
Hayatımızda şu an hala dünyada tilki de var, at da var. Nasıl oluyor bu evrimleşme?
Evet.
Hepsinin bütün mesela Yusufçuk böceği diyoruz, var, fosili var. Arabiyoruz, fosili var. Yani bütün hayvanların fosili var. Yıl, milyonca yıl önceden olan fosilleri var. Atın da olsun, her şeyin bir fosili var yani.
Abi bir de
ama
bu...
onların bir delili yok. Bundan bu geçti, bundan bu geçti. E bunların birazı mı geçti? Niye hepsi geçmiyor? Ya niye hala bunun şeyi var? Onun da at olması hani gerekiyor şu an.
Ara geçişteki kanı diyor, yavaş yavaş diyorsun mesela. Tamam, o zaman demek ki onların mantığına göre şey... Mesela annesi oluyor, yavrusu oluyor, yavrusu biraz değişime geçiyor. Onun yavrusu oluyor, değişime geçiyor. Ama bunlar ölüyor sonuçta, neticede evet. Ölüyorlar yani. Neden hiçbir şekilde kalmıyor dünyada mesela? Yok yani, hiçbir kanadı yok. Bu ölmüyor mu yani bu canlı? Öldüğü zaman da DNA'sında zaten kendinde belli zaten. Her şey belli oluyor. Bunda bu canlıda niye bir değişim yok? Ölen bir hiçbir canlıda. Mesela 150 milyon önceye gidiyorsun. Aynı canlıyı görüyorsun, aynı özellikleri görüyorsun. E bunun hani yavrusunun yavrusunun yavrusu da mı? Aynı şekilde. E o zaman demek ki bir ara geçiş formu yok yani dedikleri gibi. Çünkü onların dediğine göre zamanla diyor. Birdenbire de demiyor mesela. Zaman içinde diyor. İşte aşamalı aşamalı diyor. Ama aşaması yok. Ya ortada bir aşama yok zaten. Ya Allah dileseydi o şekilde de yapardı. Ama Allah'ın bu şekilde yapmadığı çok açık ortada. Çünkü Kur'an'da da bunu çok detaylı bildiriyor. E biz de Allah'ın sözüne inanıyoruz. Yani gidip evrimcinin sözüne lafına inanacak halimiz yok. Zaten ispatı da yok adamın da. Hani onun sözüne de inanmamız gerekiyor.
Tamam. Bu dediğin çok önemli Ender Hocam. Mesela ara geçiş fosilleri diyorlar. Bir de bahsettiğin gibi ara geçemeyiş fosilleri olması lazım. Yani o geçişi yapamamış patolojik canlıların olması gerekiyor. Yani tam bir canlıya geçemeden fosilleşmiş canlılar olması gerekiyor. Onlar da yok. Hiçbir şekilde.
Tamam.
Yani tam iddia ettikleri hiçbir şey yok fosil kayıtlarında. Tam canlılar var sadece. Şu anki halleriyle aynı.
Ve vakitlerini de o çizimle geçirdikleri için, bakın biraz önce işte attan bahsettik. Ne oldu sorusu, soru işaretine altına bakarsak, cevabına bakarsak, yeni bulunan fosiller nedeniyle at serisi defalarca değiştirildi. Sonunda farklı tarihlere ait farklı tırnak sayısında farklı canlıların oluşturduğu at serisinin bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. Yani sonunda sahtekarlık olduğu zaten ortaya çıkıyor.
Darwin'in düşünce beri. Eşittir sahtekarlık. Yani bu kelime zaten onun için oturuyor tam.
Evet. 47 milyon yıllık at kafatasının bulunmasıyla da sahtekarlık iyice gün yüzüne çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Ya fosiller her şeyi anlatıyor. Bakın. Archaeopteryx. Bakın. Fosilin pençelerinde tırnakları ve ağzında dişleri olduğu için dinozorlardan kuşlara ara form olduğunu iddia etmişlerdi bu canlının.
Hem de ufalıyor yani, koskoca canlı küçücük bir kuş oluyor. Bir de hiç alakası yok. O birisi vahşi tarzda bir canlı. Soyu tükendi zaten. Diğeri de şu anda hep gördüğümüz canlı.
Evet, bakın ne oldu diye bakıyoruz. Science dergisinin pek çok Darwinist'in itiraf etmiş olduğu gibi canlının mükemmel uçma yeteneğine sahip olan bir kuş olduğu ortaya çıktı. Yani tabii ki Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Archaeopteryx ile aynı dönemde yaşamış mükemmel kuşların fosilleri ortaya çıktı. Leon Gornis ve Confuciusornis dönemde yaşamış mükemmel kuşlardı. Yani o dönemde yaşamış canlılar. Yok işte bundan buna geçiyor, şöyle oluyor ki işte dediğin gibi küçülüyor bile, değil mi? Yani zaten yaşamış mükemmel canlı. İlk Allah nasıl yaratmışsa o şekilde devam ediyor. Hiçbir geçiş falan yok yani.
O yaptıkları sahtekarlıklar da çok akılsızca oluyor. Onu da beceremiyorlar.
Tabii.
Bu bir tane dinozor yapmış. Şimdi uçmayı anlatıyor. Resim tabii yine çizim. Dinozor göğe havadaki sinekleri avlıyormuş.
Koskoca dinozor.
Minik patileri var ya onun böyle dev ama öndeki de küçük. Onları böyle böyle yapa yapa sinekleri sonra da böyle yapa yapa uçmaya başlamış. Ya kardeşim bak o kadar yani artık akıldan yoksun bir anlatım ki. Sen bunu anlatırken neyi tarif ediyorsun? Uçmayı değil mi? Ya uçuşun nasıl olduğunu tarif ediyorsun. Daha önce gerçi söylediğimiz bir şey. E kardeşim sinek uçuyor zaten senin resminde. Ya uçma konusu zaten hallolmuş sana göre. Neyi tarif ediyorsun sen?
Bir de
sineğin kanadı var ve uçuyor. Sen karadan havaya nasıl geçişi olduğunu anlatıyorsun o çizimle. Koskoca dinozoru bir de dinozor. Niye dinozorsa insan daha küçük bir şey yapar. Hem dinozoru havaya kaldırmaya çalışıyor minicik patileriyle. Uçma konusu senin çiziminde zaten hallolmuş. Sinek uçuyor kardeşim senin resminde.
Sineği uçurmuşsun zaten.
Ya bu kadar artık ya akıldan uzak bir örnek hayret edilecek bir şey.
Ona benzer bir şey daha var Serdar'cığım. Mesela ilk canlıyı soruyorlar. İlk canlı nasıl oluşmuştur diyorlar. Canlı hücre olması gerekiyor tabii haliyle. Bakın diyorlar açıklıyoruz diyorlar. İki bakterinin birbirine girmesiyle işte birbirinin birini yemesiyle ilk canlı hücreyi oluştuğunu biliyoruz diyorlar mesela.
Bakteriler için ne diyeceğiz peki?
Bakteri ne oluyor? Cansız bakteri mi oluyor? Bakteri
değişik bir şey oluyor.
O da doğada yani kendiliğinden bulunuyor doğada.
Hani ay yine canlı ama. Bir de sorunca da kızıyorlar.
Evet.
Yani bir dakika diyoruz hani bakteri canlı madde yani o nasıl oluşmuş o zaman bari onu açıklayın hani sorduğumuz soruya demagojiyle karşılık veriyorsunuz böyle saçma bir şey mi olur bu ne cahillik diye cevap veriyor mesela oradaki Evrimci Habertürk'te orada başka bir yazar vardı eskiden de hocalık yapmış birisi o soruyor ilk bakteri o zaman nasıl oldu onu söyleyin diyor ya ben böyle cahilce soru görmedim diyor. Ya ilk hücreyi soramıyoruz bir türlü. İlk hücre nasıl oluştu? İki bakterinin birleşmesi. İlk bakteri nasıl oluşmuştur? Bir bakterinin oluşmasıyla diyecekler bize. Bir türlü
ilk başa gelemiyoruz.
Başa gelemiyoruz yani bir türlü. Yani Allah yarattı dememek için düştükleri duruma bakın yani inşallah. Ama ahirette diyecekler yani. En geç 50 seneye diyecekler. Şimdi desinler, Kur'an'ı da kabul etsinler. En güzeli niye kendilerini bu kadar zorluyorlar?
Bir yani? De mantık dışı olduğuna kadar açık. O zaman onlara mesela diyene çırpsın sabahtan akşama kadar o kolları çırpsın da bir uçsun yani Allah aşkına hani bir o diyorlar yani böyle yaparken bir tanesi açıklıyor yani işte yok diyor işte şeylerden canlılardan korunmak için havaya kalktı da ayaklarında yürümeye başladı diye anlatıyor ya o zaman biz de adam her gün bundan sonra günde 8-10 saat kollarını çırpsın belki uçar deneyelim mi yapabilir mi acaba DNA'sında yok ya yani saçma olduğu çok açık hani diyor ki kollarını sallarken uçmayı öğrendi diyor. Olaya bak yani hani uçmak farklı bir aerodinamik yapı gerektiren bir şey. Kanadın çünkü özelliğine bakıyoruz. Bugün uçak yapıyorlar. Binlerce adam uğraşıyor bir uçak kanadı çıkartmak için. Bakıyorlar nasıl olacak, yapısı nasıl olacak, rüzgarı nasıl dengeleyecek, o nasıl olacak, bu nasıl olacak. Bir sürü çeşidine bakıyorlar uçağı oluşturmak için. Ama sen durduk yere kollarını çırpıyorsun hiçbir şey yapmadan. Yok sinek avlarken, yok bilmem ne yaparken birden uçabiliyorsun yani.
Tabii.
Mantık dışı zaten. Kendi söyledikleri de mantık dışı.
Uçuyorlar yani.
Onlar uçuyor. Kafaları uçuyor.
Kanatsız uçuyorlar.
Ya bir de avantaj, o canlı sen kendine bir avantaj sağlıyor gibi. Olur mu? Normalde iki ayakla koşmak, dört ayaklıya göre daha avantajsız.
Evet.
Yani dört ayaklı hayvan daha hızlı koşmaz mı?
Daha süratli.
Evet. Değil mi? Yani dolayısıyla yani attıkları her yerden belli. Yani her yerden yakalandılar Allah'ın izniyle. Şimdi Akın da video gösterecek.
Birazdan ayarlayacağım.
Tamam. İnşallah. Şimdi biz devam edelim inşallah. Mesela sanayi devrimi kelebekleri var. Yine örnek olarak. Bakın ne demişlerdi? İngiltere'de sanayi devrimi sırasında koyulaşan ağaç kabukları üzerinde açık renkli kelebeklerin kuşlar tarafından avlandıkları, koyu renkli kelebeklerin doğal seleksiyonla seçildiklerini ve bu durumun iş başında evrime bir delil teşkil ettiğini söylemişlerdi. Bakın ne oluyor? Güvelerin hiçbir zaman gündüz ortalığa çıkmadıkları ve ağaç kabuklarına hiçbir zaman konmadıkları, ağaçların görünmeyen iç kavuklarında saklandıklarının ortaya çıkması üzerine yapılan araştırmalarda koyu renkli kelebeklerin ağaç kabuklarının üzerine Darwinist bir biyolog olan Catwell tarafından yapıştırıldıkları anlaşıldı. Yani hiç üşenmeden gidiyor onları, o ağaçları iğneliyor, yapıştırıyor.
Kafa hep sahtekarlığa çalışıyor, başka bir yani, şey yok ki zaten.
Bak, mesela Endonezya'da bulunan kemiklerin ayrı bir insan türü olduğunu iddia etmişlerdi.
Resmi çizmiş adam, güzel. Bunlar çok güzel film falan yaparlar böyle şeyleri. Çizimleri falan iyi yani, grafik.
Homo Florensis.
Baksana canlı yani, çizmiş adam gerçek gibi de fotoğrafı çekmiş koymuş yani orada.
Tabii maşallah. Bakın ne oluyor? Ancak bu kalıntıların mikrosefali hastalığı olan bir insana ait olduğu ortaya çıkmıştır. Bir hastalık türü olduğu ortaya çıkıyor. Ve yine tabii ki yalan olduğu anlaşılıyor. Bakın mesela Neandertaller ne demişlerdi? Neandertallerin daha ilkel bir insan ırkı olduğunu iddia etmişlerdi. Değil mi? Ne oldu? Neandertallerin günümüzdeki insanlarla aynı yaşam, akıl, dil ve medeniyete sahip bir insan ırkı olduğu ispatlandı. Yani öyle ilkel, işte aklı daha düşük, öyle bir konu yok. Hatta kazılarda değil mi, alet edevatları çıktı. Evet. Çalgı aletleri çıktı mesela.
Hocamız demişti, fasıl yok.
Maşallah.
Ya bakıyoruz zaten o zamanlardan hep böyle, mesela onların dediğine göre ilkel bir dönem olmuş olsa çok büyük buluşlar var mesela. Bakıyorsun adamlar duvarlara uçak çizmişler yani. Uçak şekilleri çizmişler. Düşünmeye göre o zaman uçak desen insanlara, hani akıl mantığa aykırı bir şey. Bu arada tarihi bir yalan kabataşdevri.com sitemizden, hani gerçekten tarihi bir yalan olduğunu hocamızın sitesi, kardeşlerimiz bakıp görebilirler. Hani öyle dönemlerin olmadı, öyle devirlerin olmadı ve o zamanlarda nasıl büyük buluşların çıktı. Mesela Mısır piramitleri gibi büyük bir sanat eseri bugün yapılamıyor mesela. O yapısıyla, o özelliğiyle o zamandan insanların yapması demek ki öyle bir dönemin olduğunu göstermiyor. Tekrar söyleyelim, www.kabataşdevri.com'dan izleyicilerimiz takip edebilirler. Evet.
Şunu da belirtelim. Bakın mesela biraz önce dedik ya Neandertallerin. Günümüzde yaşayan bir ırk olan Melanezyalılar Neandertal insanlarıyla anatomik açıdan birçok benzerliğe sahip zaten. Yani şu anda. O yüzden bunu da dikkate almamız gerekiyor inşallah.
İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle devam edelim istiyorsanız.
İnşallah.
Allah'ın bütün canlılara nasıl görevlerini vahyettiğini ve bütün canlıların Allah'ın emirlerini nasıl tam olarak yerine getirdiklerinden biraz da bahsedelim.
İnşallah. Biraz arının bal yapışından bahsedelim. Çok büyük bir mucize. İnşallah. Kendinden fazla yani, kovanında tonlarca bal yapıyor ve insanlara faydalı bir şey yapıyor burada.
Maşallah.
Küçücük bir hayvan tonlarca bal üretiyor. Bunu neye yapıyor? Allah'ın mucize nimetlerinden bal. Rabbin bal arasına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünde ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarında türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bundan bir ayet vardır. Maşallah.
Maşallah.
Allah'ın vahyiyle yapıyor.
Evet. Allah emrediyor zaten.
Balın küçük bir böcek olan arı tarafından kendi ihtiyacının en fazla 10 misli olarak üretilmesi, antibakteriyel olması ve insanlar için şifa niteliğini taşıması çok büyük bir mucize. Kendinden 10 misli bir balın yaptığı.
Ve en az 10 misli yani, daha da fazlasını
evet,
da
maşallah. Balda kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, klorür, kükürt, demir, fosfor gibi mineraller, glikoz, fruktoz gibi şekerler, B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır. Bal, arı sütü, polen ve arı reçelinin birçok hastalığı tedavi ettiğini biliyoruz. Balın katarakt hastaları üzerinde denemelerinde ise 2094 hastadan 2002'sinin %95 bal sayesinde tam olarak iyileştiği açıklandı. Katarak içinde balın çok faydalı olduğu bilimsel açıklamalar var bu da.
Maşallah.
Balın bir özelliği de şekere oranla %40 daha az kalori içermesidir. Bu özelliğiyle bal hem küçük hem yüksek enerji veren hem de düşük kalorisi olan yegane besinlerden biridir. Balın sindirimi de çok kolaydır. Balın içerisinde fruktoz glukoza dönüşebilme özelliğine sahip bir şeker vardır. Bu sayede bal yüksek miktarda asit içermesine karşın midesi rahatsız olanlar tarafından bile rahatlıkla sindirilebilir. Ilık suyla karıştırıldığında 7 dakika gibi kısa bir sürede kana karışan bal, bu özelliğiyle bedene şifa dağıtma görevini en iyi ve en hızlı şekilde yerine getirir. Bal aynı zamanda bakteri öldürücü özelliği de sahiptir. Bal sulandırıldığında antibakteriyel ama dokulara zarar vermeyen bir antiseptik ortaya çıkmış olur. Evet, maşallah.
Maşallah.
Balın çok yararlı insan için, vücudun için olsun, göz yani göze bir katara bile yararı faydası var. Allah küçük bir canlıyı yaratmış, insanları iyi gelmesi için de vesile etmiş ona. Çok güzel bir şey.
Ya bir arının şunu var mesela 10 misli daha fazlası, hatta Akın Hocam dediği gibi fazlasını yapıyor. Derin düşünen insanların az önce bahsettiğimiz gibi ilk yarıda düşünmesi gerekiyor. Neden bu arı ihtiyacının fazlasını yapıyor? Kendisi kadar ne yapabilirdi mesela baktığınız zaman? Neden fazlasını yapıyor? Bu arı mesela kovanının neden altıgen yapıyor? Bunun çünkü matematiksel olarak en uygun şekilde depolanmasını sağlıyor mesela. Altıgen şeklinde yapıyor ve dışarılardan başlayıp ortada birleştiriyor, bir matematik zekası var. Bu canlı bunu, hani bir matematik zekası var, bu canlı bunu yapması tek başına mümkün değil, kendi başına. Allah'ın vay etmesi sonucunda oluyor. Yani maşallah. Allah ona bu emri veriyor ve bu şekilde insanlara faydalı olmak için bunları yapıyor. Ve bu da bize Allah'ın yarattığını gösteriyor. Yani bu canlının tesadüfen ya da kendi başına bunları yapabileceğini değil de bunları Allah'ın yarattığını gösteriyor. Bu da işte insanlara iman hakikatleri de zaten en güzel özelliği. İman etmeyen insanları iman etmesini, iman edenlerin de imanın artmasına vesile oluyor. Ve neyin ne işe yaradığını da biraz farkına varıyoruz bu iman hakikatleriyle. Yani biz bu balın bu kadar belki özelliğini bilmiyoruz. Belki hani normalde her zaman insanların yediği ama bu kadar fazla özelliğe sahip olduğunu çoğu kimse belki de şu ana kadar bilmiyordu. İçinde bu kadar potasyumun olması, minerallerin olması, vitaminlerin bir arada olması, bu kadar faydasının olduğunu, göze daha iyi geldiğini. Bu iman hakikatlerinin güzelliği de bu. İnsanlara gerçekten Allah'ın yarattığı canlıların nasıl büyük özellikte olduklarını ve Rabbimizin bunlara nasıl büyük özellikler verip ve bunların kullanmaları için onlara vahy ettiklerini, bu canlıların hiçbir aklı olmadan bu kadar akıl dolu davranışlarda bulunmalarını, Allah'ın yarattığını bize bir kez daha gösteriyor inşallah. Bu da insanların imanının daha çok artmasına vesile olur inşallah.
Arının mesela değil mi tek başına sahip olduğu özellikler, az önce mesela sen program başında çok güzel anlattın düşünmek, derin düşünmeyi. Sırf arı üzerinde insan biraz düşünse o büyük halka kafasındaki. Çünkü hocamızın eserlerinde var o. Düşünmek insanlar üzerindeki büyüyü kaldırır demişti hocamız. Bu çok önemli. Bir tanesi böcektir, tesadüftür, yapar der. Öbürü böcektir, asla yapamaz, akıl ve şuuru yoktur. Tesadüfün hiçbir şekilde müdahalesiyle, hatta üstadın dediği gibi karışık tesadüf karışmaz diyor. Karışamaz diyor. Tesadüfün karışamayacağı, çünkü hemen düşünmeye başladığında sadece, ki arının birçok özelliği var, biz burada günlerce program yaparız, sadece bal üzerinde tefekkür etse insan bunun mutlak ve sonsuz bir aklın ürünü olduğunu bakar bakmaz anlar. Madem bu işi bu böcek yapamıyor, demek ki bunu buna yaptıran bir güç, bir akıl var. O da çok açıktır ki Cenab-ı Allah'ın aklıdır der. Çünkü Cenab-ı Allah ayette buyuruyor, şeytandan Allah'sın. Öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz diyor. Bak büyü var insanların üzerinde. Bir kısım insanların üzerinde. Nedir o? Zihinsel uyuşukluk. Kafa uyuşmuş. Mesela Ender'le Önder'le hep konuşuyoruz, böyle sohbetler oluyor. Abi diyor, arkadaşlarımızla konuşuyoruz diyor. İşte maç muhabbeti, işte havadan sudan, işte geçmiş anılar, veya işte yazlıktaki yaptığımız işte bir takım işler falan. Bu kadar diyor mesela. Başka da bir şey yok. Başka muhabbet yok. Başka bir şey konuşmuyoruz diyor. Sonra da sıkılıyoruz, kalkıyoruz, gidiyor diyor. Yani insanlar birbirinden de sıkılıyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın zikrinin dışında yapılan muhabbetten insan sıkılır. İnsan sadece Allah'ı anarsa, güzel ahlaktan, Kur'an'dan, hadislerden, İslam alimlerinin güzel açıklamalarından, ahir zamandan, Mehdi Aleyhisselam'dan, Hazreti İsa'dan bahseder ise ve buna benzer konulardan bahsederse ferahlar, karşılıklı muhabbet sürüp gider ve hatta ortamda güzel bir sevgi ortamı da olur, güven ortamı da olur. Onun için insan düşünme dediği zaman bir kısım insanlar yanlış anlıyor, onu da hocamızdan öğrendik. Genelde şöyle zannedilir, ya işte biraz düşün, derin düşün dendiğinde böyle kafasını iki elinin arasına alacak, işte karanlık bir odaya girecek. Hatta biraz daha şey, bu tefekkür hücresi gibi bir ortama girecek. İşte insanlardan ve çevresinde olan olaylardan elini eteğini çekecek. Böyle orada böyle saatlerce karanlıkta oturacak gibi zannediyorlar. Öyle değil. İşte bu programda ve hocamızın eserlerinde anlatıldığı ve yapıldığı gibi sadece bir tane küçücük bir minik canlının özelliklerine bakıp analiz yapıp bunun nasıl olmuş olabileceğini düşünüp var olan eldeki delillerle kıyas edip hemen bulup görmektir. Bu kadar. Ve Allah'ı görmek, Allah'ın tecellilerini tabii görmek, hissetmek aklı açar. Açık akılla da insan çok güzel düşünmeye başlar. Çünkü insanın düşünme kapasitesi ve gücü çok güçlüdür demişti hocamız. İnsan onun farkında değil. Yani aklının gücünü farkında olmuyor demişti insan. Düşünmeye başladığında bu sefer Cenab-ı Allah ilham eder ona. Daha çok şey akla gelir. Çünkü hep onu konuşuyoruz. Yani akla gelme nedir? Nereden geliyor akla?
Evet.
Metafizik belli. Yani Cenab-ı Allah ilham ediyor. Çok açıktır yani. Yaptığımız konuşmaları veya içimizden yaptığımız tefekkürleri ve düşünceleri doğrudan Cenab-ı Allah ilham eder. Sen bir niyet et samimi kalple. Bak nasıl derinleşiyorsun Allah'a yakınlıkta. Bak Cenab-ı Allah sana ne kadar güzel bilgiler ilham ediyor. Ve sen ne kadar güzel onları yine Cenab-ı Allah'ın nutuk verip konuşturmasıyla insanlara aktarırsın. Ama bunu samimi kalple teslim olmak lazım. Yoksa ya düşünmek, hele derin düşünmek canım bizim yapacağımız iş değil. Alimler var, düşünürler var. Bunlar onların işleridir, onlar düşünürler. Biz de onların düşüncelerinden istifade ederiz gibi. Bu uyuşukluktan gelen, hatta bizim atalarımızdan gelen bir mirastır o yani. Böyle zihinsel uyuşukluk. Düşünmeyeceksin yani. Sadece işine gücüne bakacaksın. Çoluğa çocuğa bakacaksın işte. Ekmeğinin peşinde olacaksın. Bazıları çorba peşinde de. Çorba peşinde olacaksın. Bu kadar yani. İşte ev alabilirsen ne güzel. Araba alabilirsen süper. Bir de yazdığın oldu mu tamam on numarasın. Tamam, sonra da güzel bir yaşlılık seni bekliyor gibi. Uyuşmuş bir kafanın neticesidir bu düşünce. Ama insan bunu atarsa, o ülfeti, o gaflet üzerinden atarsa ferahlar. Hiçbir şeyin boş olmadığını, her şeyin Cenab-ı Allah'ın yakın kontrolünde ve idaresinde ve yönetiminde olduğunu ve her şeyin Cenab-ı Allah'a boyun eğdiğini, Allah'ın her an bizi gördüğünü hemen görür ve fark eder, hisseder. Ondan sonra çok güzel bir teslimiyetle Cenab-ı Allah'a teslim olur.
İnşallah.
Bütün işleri de çok güzel olur ondan sonra. İnşallah.
Ya hocam şimdi az önce mesela söylediğim gibi beyin bir et parçası yani. Hani 1.400 gram ağırlığı var. Yani 1 kilo 400 gram ağırlığı var. Bir suyun içinde yüzen bir et parçası. Yani bu normal şartlarda hani düşünce üretmesi gibi bir şey olamaz. Tamamen metafizik yani Allah'ın verdiği çok açık ortada. Ya bunun farkına varmamız gerekiyor. İşte Allah zaten şu da var. Mesela biz beynimizin tamamını kullanamıyoruz. %100'lük bölümünü kullanamıyoruz mesela. İnanılmaz Allah bize o kadar bir şey vermiş. Mesela bizim kullandığımız bölümü çok çok küçük bir bölümünü kullanabiliyoruz beynimizin. Ve Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği için beynimizde böyle güzel şeyler ortaya çıkarıyor. İşte şimdi mesela bunları sormamız gerekiyor. Yani bunlar nasıl oldu? İşte beynim nasıl oluştu? Beyin nasıl sinyal gönderiyor? Nasıl karanlık bir bölgede görebiliyor? Nasıl işte bunları yapabiliyor diye sormamız lazım. Mesela az önce Akın hocam araya girmeden önce söyledi proteinlerle ilgili. Hani soruyorsun protein nasıl oluştu diyorsun mesela. Açıklayamıyorlar bunu. Şimdi mesela protein bir türü var mesela. Ben biraz ondan bahsedeceğim. Mesela çeşitli proteinler var doğamızda biliyoruz. Allah tarafından dünyada var olan. Bunlardan bir tanesi de albümin adlı bir protein. Bu proteinin en büyük özelliği, ya biz bu proteini şimdi anlatacağım proteinde bir akıl göreceğiz. Yani bu protein bunu nasıl akleder diye. Ondan biraz bahsedelim. Bu albümin proteinin en önemli özelliği kolesterol yağlarını, hormonları, işte zehirli safra keselerini ve penisilin gibi ilaçları ayırt edebiliyor. Ve bunun yanı sıra hani bu ilaçları vücutta gezdirerek kan yoluyla zehirlerin karaciğere götürülmesini ve burada tamamen yok edilmesini sağlıyor bu protein. Yani normal şartlarda aklı olmayan, herhangi bir şuuru olmayan bir canlı molekül yani protein bunları yapabiliyor. Ya kısacası hormonları gerekli yerlere götürüyor. Şimdi bunları burada oturup bir düşünmemiz gerekiyor bizim. Bu canlı, bu molekül bunu nasıl yapıyor? Şöyle düşünün. Şimdi biz bir sisteme girsek insanların laboratuvar ortamına soksak hiç bilmeyen bir insana, bununla ilgili bir eğitim almamış, bilgi almamış bir insana mesela görüntüden gösterelim protein, mesela bunu görse birisi, bilmeyen bir adam baksa bakarız yani. Deriz ki bu ne? Yani ben demesem ki mesela bizde birisi anlatmasa bu işte protein demese biz böyle bakarız yani bu ne acaba diye sorarız. Hani mikroskopla incelesek hiçbir anlam veremeyiz. Kaldı ki bir de bunların bu görevlerini nasıl yerine getirdiğini düşünün. Yani bu molekülleri taşıyabiliyor, zararlı maddeleri taşıyabiliyor, ayıklayabiliyor. Penisilin özelliği var mesela, hormonları dengeleyebiliyor. Şimdi biz bunu hedefine nasıl doğru götürüyor diye bir soralım. Bu protein dediğimiz hani molekül bunları yerine nasıl dağıtabiliyor? Bunları işte karaciğere nasıl topluyor götürüyor? İşte nasıl yönünü buluyor? Nasıl bunları yapabiliyor? Soralım yani. Ya da faydalı faydasız zehirli ilaçları, bakterileri, kötü maddeleri nasıl ayırabiliyor? Normal şartlarda biz dahi hani eğitim almasına rağmen sadece eğitim alan insanlar bunun üstünde, bunun eğitimini yapan insanlar bunun farkına varıp görebiliyorlar. Ama burada baktığın zaman şuursuz bir canlı diyorsun protein için, molekül. Nasıl yapabiliyor? İşte derin düşünmek burada önemli. Yani insanların büyük bir çoğunluğunun yapması gereken bu. Yani hepsini, herkesin yapması gereken bu. Yani hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görüyoruz biz burada. Yani evrimcilerin dediği gibi tesadüfen oldu. İşte zaman içinde aşamalı oldu. Bir protein şimdi aşama olduğunu düşünürseniz bu protein yerini bulana kadar bir deneme yanılma yapacak. O zaman her yaptığı denemede bir insan ölecek bir kere. O zaman üreme olmayacak. Bunları tesadüf bulması mümkün değil ki ve bu proteinin oluşması zaten tesadüfen olması mümkün değil. Kaldı ki tesadüfünü bırakın, biz protein yapamıyoruz normal şekilde.
Tabii.
Protein yapamıyor kimse. Bugün istediğiniz donanımları alın, istediğiniz ne isteniyorsa verelim, bir protein oluşturamıyoruz mesela.
Kısa bir bilgi ekleyeyim Ender Hocam. Şimdi böyle evrimcilere sorulduğu zaman işte protein yapabiliyor musunuz dediğinde tabii ki yapıyoruz diyorlar. Kardeşlerimiz tabii ki yapıyoruz diyen evrimciler hemen şunu sorsunlar. Yalnız bizim kastettiğimiz protein yapma şu. Sıfırdan amino asit alacaksınız. Peptit bağlarıyla birbirine bağlayacaksınız. Bir zincir oluşturacaksınız amino asit zincirini. Sonra onu 3 boyutlu yapısına laboratuvar ortamında siz katlayacaksınız. Biz bundan bahsediyoruz diyorlar. Ha onu yapamıyoruz. Nasıl üretiyorsunuz? Hücreye elektrik veriyoruz, o üretiyor. Laboratuvar ortamında olunca da laboratuvar ortamında üretmiş oluyoruz. Yani bizim lab oyunlarıyla bizim vaktimizi almasınlar. Yani bizim sorduğumuz soruyu da çok iyi biliyorlar aslında. Tabii. Mesela hücre üretiyor musunuz? Tabii ki üretiyoruz diyorlar. Nasıl üretiyorsunuz? Hücreye elektrik veriyoruz, bir bölünüyor. İkinci hücre oluşmuş oluyor. Etrafımıza bakıyoruz, neredeyiz? Laboratuvarda. Demek ki laboratuvar ortamında üretmişiz oluyoruz diyor. Yani böyle çocuk oyuncağına çevirmesinler. Bizim sorduğumuz soruyu da çok iyi anlıyorlar. Anlamazdan geliyorlar. Onu da yapmasınlar. Kardeşlerimizin tabii bunu bilmesi çok önemli. Zaten çok fazla kişi biliyor. Hani bilmeyen kişilerin öğrenmesi çok önemli. Soruyu bu şekilde sorsunlar. Siz sıfırdan yapabiliyor musunuz diye.
Evet. Ya işte bunları sorduğun zaman zaten cevabını veremiyorlar. Soruyorsun mesela, diyorsun ki o zaman bu organa nasıl götürüyor bu protein? Yani nasıl ayırt edebiliyor? Karaciğeri nereden tanıyor? İşte zararlı olanları nereden tanıyor? Nasıl ayırt edip götürebiliyor bunları? Biz bunların hepsinde bütün canlılarda, bütün organizmalarda biz çok büyük bir akıl görüyoruz. Çok büyük bir kudret görüyoruz. Bu da Allah'ın kudreti ve ilmi sayesinde. Allah çünkü inanılmaz akıl sahibi, bizlerin düşünemeyeceği kadar. İnanılmaz kudret sahibi, inanılmaz güç sahibi ve bütün canlılarda bunun üstünde etkisini biz görebiliyoruz. Yani bunun açıklaması başka türlü olamaz. Yani tesadüfler gibi saçmalıklar ya da evrimciler gibi hiç olmayan, başı sonu olmayan laflar gibi bu şekilde biz buna ulaşamayız. Biz buna nasıl ulaşırız? Allah'ın yarattığına inanarak, Allah'ın bunları gerçekleştirdiğine inanarak ve bu canlıların, bu organizmaların da Allah'ın dilemesiyle hareket ettiğini farkına vararak bizim bakmamız gerekiyor bu olaylara. Bununla ilgili de bir ayet var, şeytanın Allah'a sınırım. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. Sura üfrüldüğü gün mülk onundur. O gaybı ve müşahede edebileni bilendir. O hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. Enam suresi 73. ayette. Allah her şeyden haberdar olandır. Dünyada yani bütün olan, şu anda yaşadığımız, bizim yaşadığımız olaylar, vücudumuzda gelen sistemler, aklımıza ne geliyorsa şu an Allah hepsinden haberdar ve Allah'ın dilemesiyle oluyor. Yani bugün bir kuşun uçması ya da bir balığın yüzmesi ya da geminin yüzmesi, bizim yürümemiz Allah'ın ol demesiyle oluyor. Zaten Allah diyor, şeytandan Allah'a sınırım, Allah'ın ol demesiyle olur her şey. Yani şu, Allah bir ol der. Mesela nasıl Musa'nın asası yılan oldu. Biz Allah'ın burada bizim bize göre imkansız dediğimiz şeylerin Allah'ın ol demesiyle olduğunu görüyoruz. O yüzden bunun farkına varmamız lazım sadece. Yani her şeyin Allah'ın yarattığını ve Allah'ın kontrolü altında olduğunu. Hatta bir ayet daha var, şeytanın Allah'a sınırım, Allah alnından tutup denetlemediği tek bir canlı dahi yoktur diyor. Hiçbir canlıyı başıboş bırakmamış Allah. Hep denetim altında, hep kontrol altında. Tek bir saniye kontrol etmese zaten dünya darmadağın olur.
Maşallah. İnanılmaz güç sahibi derken tabii yani sonsuz güç sahibi var. Yoksa güç sahibi olduğu da zaten kudret sahibi olduğu da sonsuz kudret sahibi olduğu inanılır yani, bizim inanacağımız tabii sonuna ki kadar.
İnşallah.
Kök hücrelerle ilgili sunumumuz var onunla.
İnşallah. Tabii yani Ender hocam da çok güzel anlattı. Mesela değil mi? Proteinleri, protein molekülünü anlattı mesela. Şimdi Allah çok detaylı yaratıyor ve insanın hep ihtiyacı olan lükste yaratıyor değil mi? Yani vücudumuzda birçok olaylar oluyor. Hücre değişimi oluyor, hücreler ölüyor, işte yeni hücreler geliyor. Ama biz hala yürümeye, işte işlerimizi koşturmaya, işte değil mi? Birçok faaliyetleri yapıyoruz inşallah. Ve Allah sonsuz güç ve aklıyla inşallah bizlere bu güzel yaşamı sunuyor inşallah. Yeter ki çok şükredelim diye inşallah. Bakın mesela özel üretim merkezi kök hücre. Kök hücreyi bir inceleyelim. Mesela kemik iliğinde üretilen her 10.000 hücreden sadece bir tanesi kök hücre özelliğini taşır. Bakın her 10.000 hücreden. Bu sayı bazen 100.000'de bir ihtimale kadar düşer. Yani çok özel bir hücreden bahsediyoruz, kök hücre. Evet. İnşallah. Üretilen kök hücrenin görünüşte diğer hücrelerden herhangi bir farkı yoktur. Ancak aslında bu oldukça özel bir hücredir. Bu özel hücre vücut içindeki ihtiyaçları belirler. Ardından da kendisine has bölünme yeteneği sayesinde ihtiyaca göre bazen al yuvarları, bazense savunmanın baş elemanları olan ak yuvarları oluşturur. Bakın Allah'ın ilhamıyla insan vücudunda ki ihtiyaçları belirliyor. Neye ihtiyacı olduğunu kök hücre hemen belirliyor. Ona göre Allah'ın ilhamıyla bölünüyor. Ve ilgili yere değil mi? Tedavi evet olarak uyarılar gönderiyor ve tedaviler yapılıyor inşallah.
Bu şuna benziyor tabii. Onunla ilgili bir örnek verelim. Mesela inşallah bir insan düşünün. Yangın çıkıyor. İtfaiyeci oluyor. Birisi hastalanıyor. Ameliyat edilmesi gerekiyor. Bir anda doktor olup ameliyata giriyor. Ondan sonra başka bir mesela hırsız oluyor. Hemen polis oluyor. Bir anda o hırsızı yakalıyor. İşte başka bir durum oluyor. Hemen onunla ilgili uzman kesilip adeta bir anda o işin uzmanı gibi onu yapıyor. Mesela vücutta neye ihtiyacı varsa, hangi hücreye ihtiyaç varsa o görevi yapıyor bir anda.
Maşallah.
Ve vücut çok güzel bir sistem Allah yaratmış. Metafizik bir durum. Tanıyor yani. Her şeyi tanıyor, biliyor. Yani var olduğu ilk günden beri vücut bütün sistemleri biliyor. Bütün zararlı bakterileri, bütün faydalı maddeleri, aklınıza ne geliyorsa vücut hepsini tanıyor. Tanımadıklarında mesela önlemini alıyor. Bakıyorsunuz tanımadığı bir bakteri gördüğü zaman vücut buna hemen kendisini geriye doğru çekip savunmaya geçiyor bu sefer. Yani bir akıl görüyorsunuz. Yani burada başka bir açıklaması yok ki bunun.
Maşallah.
Çünkü baktığın zaman normalde proteini koysan ortaya böyle, hani mantık olarak veriyorum, koysan ortaya hiçbir şey yapamayacak birisi. Yani bir molekül hiçbir şey yapamaz yani, sadece durur kaldığı yerde. Ama vücut içinde, organizmada sürekli bir hareket halinde. Tabii. Sürekli bir çalışma halinde, sürekli bir savunma, sürekli bir önlem alma halinde. Bunun tek bir akıl sahibi var, o da ya hepimizin yaratıcısı Allah yani.
Maşallah.
Yani çok fazla görürüz.
Elhamdülillah. Bakın kök hücre konusunda kök hücre konusundaki çalışmalarıyla tanınan John Hopkins Üniversitesi onkoloji uzmanı profesör Kurt Kevin bu özel hücreyi şu şekilde tanımlıyor. O her bir hücrenin atası, babasıdır diyor. Bölünebilir ve kendisini çoğaltabilir. Kendi kendini yenileyebilir veya kendisini iki farklı hücre şeklinde farklılaştırabilir. Tıpkı dallara ayrılan bir ağaç gibi diyor. Nerede, tesadüften bahsetmiyor işte bilim adamı.
Evet. Gerçek bilim adamı böyle olur zaten.
Tabii,
tesadüf yani, saçmalığına inanma.
Tabii, maşallah. Allah'ın yarattığını biz net olarak görüyoruz burada. Küçücük bir hücrede. Vücut için ne kadar önemli. Kök hücre çevresinden aldığı kimyasal ve elektriksel sinyallere göre hareket eder. Hasara uğramış olan hücreler kök hücreye gönderdikleri kimyasal sinyaller sayesinde vücutta hücre üretimine ihtiyaç olduğunu haber verirler. Evrimi savunan insanların da, değil mi, vücutlarında hasarlar meydana geliyor hücrelerinde. Allah'ın ilhamıyla bakın hücreler sinyal gönderiyor, yardıma ihtiyacımız var diye. Ama o sırada hala Darwinizmi savunan insanlar, değil mi, Allah'ı inkar etmeye devam ediyorlar. Halbuki Allah vücutlarında, bütün tabii ki insanların vücudunda nasıl bir mucize yarattığını biz burada görmüş oluyoruz. Değil mi? Maşallah.
Ya bizde zaten az önce nasıl ilk yarıda dediğimiz gibi bizden sadece Allah'ın yapmamızı istediği derin düşünmemiz bununla ilgili. Yani evet, bunların nasıl var olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Biz şu anda mesela farkına vararak anlatıyoruz. Çünkü biz biliyoruz yani bunu bir hücre yapıyor desek adama gülerler. Desen ki şimdi mesela bu bardak işte benim her şeyimi karşılıyor. Gidiyor benim yemeğimi getiriyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor desen bir insana. Saçmalıyorsun der yani.
Tabii, maşallah.
Çünkü bunun bunu yapamayacağını biliyoruz biz. Yani Allah'ın dilemesiyle bütün canlılar, organizmalar hareket ediyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor ve Allah'a şükretmemiz lazım. Tabii. Her saniye, her an.
Maşallah. Allah sonsuz aklını bize gösteriyor inşallah. Hocamız söylemişti, cennette mesela hücreler ölmeyecek dedi, böyle bir durum olmayacak dedi. Mesela burada Allah, değil mi, küçücük bir hücreye ilham ediyor, detay sanatını gösteriyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Bakın devam edersek, kök hücrede üretilen yeni hücreler hasarın meydana geldiği yere doğru yola koyulur ve hasarlı hücrelerin yerini alırlar. Bakın yer değişikliği oluyor, gözü yok, kulağı yok, kapkaranlık bir ortam. Yer değişimi oluyor.
Bir de kendinden başkasını da tanıyor.
Tabii, maşallah.
Hani başka diğer hücreleri de tanıyor, diğer proteinleri de tanıyor, hepsini tanıyor. Tabii. Nasıl tanıyabiliyor bunları?
Evet, maşallah. Bu şekilde haftalar içinde içinde tek bir kök hücresi farklı tiplerdeki kan hücrelerinin tümünü üretebiliyor.
Maşallah.
Maşallah, Allah'ın ilhamıyla. Bir kanama sonunda yok olan al yuvarlar ya da bir enfeksiyon sonucunda ölen ak yuvarlar ne eksik ne fazla, gerekli miktarda ve ihtiyaç olan zamanda yenilenerek vücuttaki yerini almışlardır.
Bak, yuvarlar da çok mükemmel bir şey. Sanki sabit bir yere gider gibi hepsi aynı noktaya,
maşallah,
hareket ediyor bir anda. Ve kimisi girebiliyor içeri, kimisi dışarıda kalıyor. Mükemmel, sanki bir akıl, şuur varmış gibi.
Maşallah.
Maşallah.
21. yüzyılın içinde yaşadığımız şu günlerde biyologlar halen kök hücrelerin diğer hücrelere diyalog kurmasını sağlayan kimyasal dili çözmeye çalışmaktadırlar. Bakın ya, bunun üstüne bir uğraş veriyorlar, vakitlerini harcıyorlar. Maşallah. Allah'ın detay sanatını yine söylediğimiz gibi her yerde görüyoruz. Ak yuvarlar sadece birkaç saat yaşarlar, kana giren bir bakteriyi sindirir ve ardından ölürler. Trombositlerin ömrü 2 hafta, al yuvarların ise 4 aydır. tüm bu hücrelerin sürekli olarak yenilenmeleri gerekmektedir. Sadece tek bir hafta içinde kemik iliğiniz milyarlarca hücre üretmek zorundadır. Bu üretim ise tek bir ana hücrenin denetimi ve faaliyetleriyle mümkün olmaktadır. Bakın evet. Tek bir hücre maşallah.
Ve sürekli üretiyor değil mi? Şimdi maşallah. Hiçbir şekilde fabrikasyon gibi yani düşünelim. Ve hiçbir şekilde ne eskime oluyor, ne yorulma oluyor, ne herhangi bir şey oluyor. Mesela normal fabrikada bir üretim yapsanız böyle makinalarda sürekli. 10 yıl içinde mesela makine eskiyecektir, yıpranacaktır artık. Yapamayacaktır görevini ama hücre her hafta bir fabrikanın yaptığının milyon katı kadarını yapıyor.
Tabii maşallah. Yani ben yapmayacağım, geç kaldım, çeşitli bahaneleri yok. Hasta yani var. Kana giren bakteriyi anında değil mi sindiriyor Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın emriyle. Ardından ölüyor. Mesela görevini yerine getirip hemen ardından ölüyor. Maşallah. Ya bu çok büyük bir mucize.
Bu içimizdeki fonksiyonlar da biz doğduğumuzdan ölene kadar her an her saniye oluyor. Yani tabii. Dinlenme, uyuma bunun gibi hiçbir şey yok. Her an her saat durmayan bir mekanizma gibi çalışıyor.
Maşallah. Cenab-ı Allah şeytandan Allah'sın ne az şükrediyorsunuz diyor. Değil mi? Bu kadar nimetleri Allah bizim emrimize amade kılıyor. Gücünü, kudretini her yerde gösteriyor. İnşallah. Devam edelim inşallah. Tek bir hücrenin bu üretimin tüm sorumluluğunu üretmesi Allah'ın yaratışındaki eşsiz güzelliği görebilmek açısından çok önemlidir. Bu mükemmel örnek aynı zamanda yaratılış gerçeğini inkar etmeye çalışan Darwinistlerin iddialarına karşı da reddedilemez bir kanıt oluşturmaktadır. Maşallah. Zaten yani Allah'ın izniyle yani hiçbir delilleri zaten yok. Tüm detaylarıyla tüm kudretiyle Allah sonsuz ilmiyle muazzam, muhteşem yaratıyor. İnşallah. Ve Allah'a inşallah sonsuz şükrediyoruz bize böyle İnşallah. Nimetler verdiği için. İnşallah. İnşallah.
Zaten hocamız yıktı, biz de cilasını şu an hani yapıyoruz temizle. Hocam zaten darmadağın etti, biz de sadece ondan öğrendiklerimizi burada aktarıyoruz. Hatta bir kitap da vardı enzimlerle ilgili, onu isterseniz. Evet.
Şimdi sunumumuz var, onu gösterelim enzimle ilgili şeyi, evet. Kitabı.
Ben bir ilave yapayım Ender Hocam dediği önemli. Hocamız fikren yerle bir etti tabii. Hem inkarcı felsefeyi hem materyalizmi hem darwinizmi, evrim teorisini falan hepsini yeryüzünden fikren kazıdı. Nasıl oldu bu? Hocamızın samimi tabii öncelikle ve Allah rızasını gözeten faydalı, ilmi, bilimsel, Kur'an'a dayalı. Hadis-i şeriflere dayalı çalışmaları vesilesi oldu. Nitekim hocamız bunu bir programda buyurmuştu. İman hakikatlerinin önemi ki hocamızın çok kıymetli eserleri vardır iman hakikatleri ile ilgili. Çünkü iman hakikatleri bizi az önce söyledik program başında. Düşünmeye sevk ediyor. Sonra düşünen insan hemen Allah'ı görür, bulur, tanır. Ondan sonra da Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nde buyurduğu gibi ubudiyetiyle yani ibadetleriyle kendini ona sevdirir inşallah. Şimdi o konuyla ilgili hocamızın 15 Temmuz 2008 tarihinde canlı olarak yayınlanan bir röportajından Kırşehir Ahı TV'de şöyle buyuruyor hocamız. Harun Yahya eserleri öncelikle iman hakikatlerini hedef alan, iman hakikatlerinin önemine dikkat çeken eserlerdir. Çünkü insanlara bir teklif getirmeden önce onların imanını güçlendirilmesi çok önemlidir. İman hakikatleri çok önemlidir. Hiçbir teklif getirmeden diyor hocamız. Çok güçlü bir imana sahip olmaları önemlidir insanların. Güçlü iman içinde iman hakikatleri çok önemlidir. Yani yaratılıştaki Allah'ın harikaları. Allah düşünmezler mi, akletmezler mi der Kur'an'da sık sık. Şeytanın Allah'a sınırım. Bu konu mübarek büyük alim Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından çok ehemmiyetle dile getirilmiş bir konudur. Çok çok önemli bir konudur. Yani mesela Türk milleti imanlı bir millettir. Bu imanlı olmanın güzel etkilerini her yerde görüyoruz. Ama bu onların iman hakikatlerine ağırlık vermeleri, Allah'ın sanatını her yerde görmeleri ve çile ehli olmalarıdır. Bizim milletimiz çile ehlidir buyuruyor hocamız. Yani Türk milletindeki bu iman gücü, imani güzellik, iman hakikatlerine verdikleri önemden, Cenab-ı Allah'a yakın, samimi ve sıcak bir sevgi ve korku içlerinde taşıyor olmalarından. Ve tabii ki hocamız söylemişti, iman çileyle güçlenir ve derinleşir demişti. Türk milleti zaten tarihinde bunu göstermiştir. Necip Türk milleti çile ehli olduğunu da. Ama bu imanından kaynaklanmaktadır diye i̇nşallah. Hocamız açıkladı inşallah.
Elhamdülillah. Bu kök hücreyle ilgili aklıma da şey geldi. Birisiyle konuşuyordum evrimci ama evrimle ilgili bilgisi yok. Genelde öyle oluyor zaten yani.
Evet, zaten
hep bir bilgi olarak vermem gerekmiyor gerçi bunu ama evrimci dolayısıyla evrimle ilgili bilgisi olmamış oluyor zaten. Şimdi şey demişti bana yani var mı bir delil demiştim. Kök hücre diyorlar dedi. Yani kök hücre evrime delildir diyorlar demişti. Ben açıkladım yani kök hücre evrime delil olamaz. Tam tersi Allah'ın yaratmasına delil. Zaten hani kök hücre evrime delilse o zaman bir tane kök hücre yapsınlar. Mucize hücre olarak zaten bakılıyor kök hücreye.
Evet,
yani diğer hücrelerden de evet çok daha farklı bir yapısı olması ve istediği zaman istediği amaca göre özelleşebilme özelliği var kök hücrenin. Dolayısıyla hani insan madem evrime delil gösterecek kök hücreyi bir tane kök hücre benzeri bir şey yapsın. Bir parçasını yapsın en azından. Yapamıyor, yanına yaklaşamıyor. Var olan hücreden kök hücre üretemiyor. Kök hücre olması gerekiyor mutlaka. Ondan sonra yani bir de buna kalkıp üstüne üstlük kök hücre evrime delil demek sadece bir laf yani. Bunu sürekli tekrarlayabilirsiniz. Kök hücre evrime delil, kök hücre evrime delil diye. Bunun bir manası yok kesinlikle. Şimdi ben de biraz enzimlerden bahsedeyim. Hocamızın hayat boyu çalışan mucize makine enzim kitabı var. Kardeşlerimiz detaylı bilgi için edinebilirler inşallah. Veyahut da ücretsiz olarak internet üzerinden okuyabilirler. Enzimler bir hücreyi bir düzen içinde çalışan son derece gelişmiş minyatür bir fabrika haline dönüştüren proteinlerdir. Şu ana kadar tanımlanmış 2000 kadar enzim vardır. Sadece damarlar 98 ayrı enzim tarafından kontrol edilmektedir. Düzeni sağlıyorlar hücre içerisinde. Reaksiyonları harekete geçirir fakat kendileri bu reaksiyondan etkilenmiyor enzimlerin. Hücre içinde sayısız reaksiyonu harekete geçiriyorlar. Gerektiğinde durduruyorlar. Moleküllerin şekillerini değiştiriyorlar. Yeniden meydana getiriyorlar veyahut da yok ediyorlar. Ancak kendileri bozulup değişmiyor. Bakın videoda da görüyoruz. Enzimler katalizör görevi görüyorlar. Aynı zamanda bir kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını arttırıyorlar. Bunu daha iyi anlayabilmek için kataliz işleminin ne olduğunu anlamakta fayda var. Bir maddeyi enzimlerin olmadığı bir ortamda parçalayabilmek için aşırı ısı, şiddetli asidik veya bazik ortam gibi çok yoğun şartlar ve yüksek enerji gerekiyor. Yani parçalayabilmek için bayağı sağlam, zor şartlar gerekiyor. Vücut içerisinde oluşturulması imkansız şartlar bunlar. Fakat enzimlere baktığımız zaman laboratuvarda aktivasyon enerjisinin sağlanması oldukça zor koşullara bağlıdır. En önemli şart ise yüksek ısıdır. Ancak hücre içinde binlerce reaksiyon aynı anda gerçekleşir ve aktivasyon enerjisi ısı ile sağlanamaz. Yani bu ısı hücre içerisinde üretilmesi mümkün değil. Yani istenen işlemin yapılabilmesi için parçalanma işleminin hücre içerisinde öyle bir ısı oluşturmaya kalksak zaten insan bir anda yanar ve ölür. Enzimler reaksiyonlar için gereken aktivasyon enerjisini düşürürler. Kataliz bu enerjinin düşürülmesiyle gerçekleşen işlemdir. Enzimler bu yolla katıldıkları reaksiyonları katalize edilmemiş reaksiyonlara göre 1 milyon ila 1 trilyon kat daha hızlandırırlar. Yani hücre içerisinde ısı işte o enerji olmadığı için bu gereken işlemi yapmada enzimler o işlemi 1 milyon kat veyahut da 1 trilyon kat daha hızlandırabiliyorlar. Yani normal şartlarda işte 1 milyon dakika sürecek işlemi 1 dakika içerisinde hallediyorlar. Normal koşullar altında. Evet, sağda videoda görüyoruz. Apoptosis programlanmış hücre ölümü. Videoda 3 boyutlu olarak yapılmış. Bu özel proteinler yağları işler, şekerin yapısını değiştirir, nişastayı parçalar, yeni besin maddeleri oluşturur. Artıkları atar ve kanı temizlerler. Aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir. Bağışıklık sisteminin direncini arttırır, hafızayı güçlendirir. Kasları meydana getirir, ciğerlerden karbondioksiti temizlerler. Enzimler insanı yaşatmak için sürekli olarak uğraşan özel yardımcılar gibi görev yaparlar. Bakın insan hayatı için detaylı bir şekilde sürekli olarak bir çaba sarf ediyorlar. Bir evrimci biyolog olan Frank Salisbury bu kompleksliği şu sözlerle ifade etmiştir. Artık hücrenin düşündüğümüzden çok daha kompleks olduğunu biliyoruz. İçinde binlerce fonksiyonel enzim bulunmaktadır. Bunların her biri kendi başına kompleks birer makinedir. Dahası her enzim DNA'nın bir parçası olan bir gene karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Gende bulunan bilginin içeriği, genin kompleksliği yani, bunun kontrol ettiği enzim kadar büyük olmalıdır. Yani enzimlerin ne kadar büyük bir görev altında olduklarını belirtmiş. Ali İmran Suresi 83. ayette Allah şeytan Allah'a sınırın. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedir buyuruyor Allah ayetinde. Yani enzimleri böyle bizim emrimize vermiş Allah. Mesela Allah ayette güneşi ve ayı sizin emrinize amade kıldım buyuruyor. Tabi o zaman için insanların genel olarak anlayabileceği şeyler. Fakat Allah biz şu anda bakıyoruz ki sadece güneşi ve ayı değil, enzimleri de bizim emrimize vermiş. Hücreyi de bizim emrimize vermiş. Organlarımızı bizim emrimize vermiş inşallah. Emre amade kılmış hatta. Ve her günde Allah'ın bizim için ne kadar detaylı bir dünya yarattığını ve bizim emrimize ne kadar çok şey verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu inkarı arttıracak bir şey değil, şükrü arttıracak bir şeydir. Ne kadar güzel bizim emrimize çalışıyor. Evrim demek ki bir mucize demek. Yani nankörce, zalimce ve akılsızca bir yorum olur. Allah'ın bizim için yarattığını tasdik edip bir kez daha şükür etmemiz gerekiyor. Normal bir insan olarak.
Zaten hocam sen az önce de dediğin gibi, yani mesela o zamanlar çok fazla farkına varılmıyordu. Allah zaten bunu da söylüyor. Şu an mesela şu zamanda çok farkına varılmasının nedeni de ahir zamanda olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bu proteinlerin özellikleri, enzimlerin özellikleri, bilimin bu kadar gelişmesi, teknolojinin bu kadar ilerlemesi ahir zamanın göstergesi. Çünkü Allah bizlere ahir zamanda insanların çok güzel gelişmelere şahit olacağını söylüyor. Bilim adına, teknoloji adına. Ve biz de her geçen gün bunlardan bir tanesini görüyoruz mesela. İşte ne bileyim, bugünkü bilgisayarlar olsun, cep telefonları olsun. Bundan yüzyıllar önce, hatta 15-20 yıl öncesine daha, 20 yıl gerisine gitseniz, cep telefonu deseniz insanlar suratınıza bakar yani. Ne diyorsun, ne cebi diye. Çünkü o zamanki düşünceyle böyle bir şeyin olmasını insanlar düşünemiyordu. Ama yavaş yavaş Allah'ın yapıyor olması bunların mesela teknolojisini geliştirdi. Artık hatta dün onun konusu oldu sohbet ederken. Projeksiyonlu telefon diyorsunuz, artık çok fazla şaşırmıyor insanlar. Hani olabilir ya diyor. Çünkü görüntülü konuşma dahi çıkmış artık. Her zaman zaman aşama içinde geliştiğini görüyoruz. Allah da zaten bize bunu söylüyor. Yani ahir zamanda bunu yaşayacağımızı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde bunun teknolojinin, Peygamber Efendimiz de söylüyor hadislerinde, teknolojinin çok ilerleyeceği, bilimin çok gelişeceği ve insanların daha fazla bilgiler öğrenip insanlara aktaracağı bir dönemde olacağız diye. Peygamber Efendimiz de bize müjdelenin diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam için. Biz de elimizden geldiğince Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelemeye çalışıyoruz inşallah.
Peygamberimiz Hazreti Mehdi ile alakalı çok detaylı bahsediyor. Onun fiziksel görünümü olsun, yapacağı sosyal olaylar olsun, bütün hepsini, olacak olaylara kadar detaylı şekilde anlattığı gibi Hazreti Mehdi'nin talebelerin olacağını da, cemaatinin olacağından da bahsediyor.
Maşallah.
Biraz da bununla ilgili bilgi verelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin özellikleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin sayısı az olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin en önemli özelliklerinden biri küçük bir cemaat olmasıdır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olan insan sayısı ilk başta çok az olacaktır. Bu aslında çok dikkat çekici bir durumdur. Günümüzde bakıldığında en küçük denilen cemaatin dahi mensuplarının sayısı binlerce, hatta milyonlarca ifade edilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin ise sayısının yaklaşık 313-314 kişi olduğu belirtilmektedir. Hadiste şöyle buyuruluyor. Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları taallüt ile nehri geçenler kadardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'na katılanların sayısı 323 kişiydi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati de bu kadar az kişi olacaktır. Bir başka hadiste şöyle bildirilmektedir. Ebu Basir der ki İmam Ebu Abdullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Araplardan Kaim Aleyhisselam'la Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la yani birlikte olan çok az insan olacaktır. Buyurdu ki halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirilecektir. Elekten birçok halk elenecektir. Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olan insan sayısı çok az olacak buyuruyor. Demek ki insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilk başta tanıyamayacak kadar çok az sayıdaki değerli mümin Hazreti Mehdi Aleyhisselam talebe olma şerefine nail olacaktır.
Maşallah.
Maşallah. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir. Ve onlar gündüz arslan, gecede abiptirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinde hanımların da olacaktır. Allah bu cemaati çok mübarek kılmış ve mutlaka zaferle müjdeliyor. Her zalime galip gelirler diyor. Ve çok cesur olduklarını anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri demir gibidir diyor. Ve aslanlara benziyor. Bir yandan inkarcılığa karşı akılla, bilimle, sanatla çok etkili bir mücadele oluyor. Bir yandan da çok fedakar, tevazulu, yumuşak ahlaklı insanlar. Hatta öyle ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne öncekiler ne de sonrakiler onlara yetişemez diyor. Bir diğer hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatini şöyle anlatıyor. Safvan bin Yahya der ki İmam Rıza şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki sizler tasfiye olup ayıklanmadıkça boynunuzu uzatıp beklemediğiniz kıyam vuku bulmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmeyecektir. Öyle ki içinizde çok azınız geride sağlam kalacaktır. Bu hadiste de anlıyoruz ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve cemaati çok zorluklar, çileler, sıkıntılar yaşayacak. Bu zorluk zamanlarında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlı kalan insan sayısı ise hep az olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinde münafıklar çıkacak, ayrılanlar olacak. Geride ise tertemiz, safa sağlam Müslümanlar kalacaktır. Kur'an'da bildirilen peygamber kıssalarına baktığımızda peygamberlerle birlikte olan müminlerin de hep az sayıda olduklarını görüyoruz. Örneğin Hazreti Musa'ya az sayıda gencin itaat ettikleri haber veriliyor. Ayette Allah şöyle bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir gençlerinden başka Firavun'u ve önde gelen çevrelerisinin kendilerini belalara çarptırmaları konusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Aynı şekilde Hazreti Nuh'la birlikte iman edenlerin sayısı da azdı. Ayette şöyle bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır fevaran ettiği zaman dedi ki her birinden kişiler çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olan dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatinin üstün ahlakında tek tek anlatıyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri üstün ahlaklı olacaktır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin tabiatı arı ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. Onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleridir. Kalpleri kötülüksüz, kıskançlık ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaktır. Maşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri Kur'an ahlakını tam yaşıyorlar. Allah'tan çok korktukları için Allah'ın en çok razı olacağı ahlaki göstermek için gayet gayret ediyorlar inşallah. Buradaki Allah korkusu da Allah'ın sevgisinden
evet.
Anlamında söylüyoruz inşallah. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri kalpleri çelikten daha güçlü olacaktır. Onların her biri küçük güçlü adama eşit olacaktır. 40 güçlü adama pardon. Aynı zamanda çok cesurlar ve manevi güçleri çok sağlam. Öyle ki Peygamberimiz her biri 40 güçlü adama eşittir diyor. Bir diğer hadiste ise şöyle bildiriliyor. İmam Zaman, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri soylu, bilgileri olacaklardır ve dünyanın yöneticileri olacaklardır. Hazreti Hüseyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatini şöyle anlatıyor. Numani Süleyman bin Harun el-İçli rivayet ediyor. İmam Hüseyin'den duydum buyurdu. Bu emrin sahibinin İmam Mehdi Aleyhisselam'ın korunan bir asabı vardır. İnsanların hepsi onu terk etse bile Allah bu asabını ona gönderecektir. İşte bunların haklarından Allah, şeytandan Allah sanırım. Bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa, andolsun biz ona karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Ayetini nazıl buyurmuş ve yine onlar hakkında şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri döner, irtidap ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olan bilendir. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ve İmam Sadık Cafer ise İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar dünyanın doğuşunu ve batışını ele geçireceklerdir. Onlardan her birinin 40 insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki La ilahe illallah ve Enne Muhammeden Resulallah her yerde yankılanacak ve duyulacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam talebeleri genç olacaktır diyor Peygamberimiz. Peygamberimizin haber verdiği bir diğer özellik de Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin gençlerden oluşacağıdır. Hadiste şöyle bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden olacak. Aralarında az sayıda yaşlılar olacaktır. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden gençlerden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpmaların korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Ahir zamanda insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden uzak duracak. Buyurdu ki onları yeryüzünün kenarından ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hatta olsalar kimse onların, ölseler kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Maşallah çok detaylı anlatmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden uzak duracaklar. Hatta onları yadırgayacaklar, dışlayacaklar. Ama bu onları yıldırmayacak gibi daha çok şevketlendirilecek inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerin dünyaya yönelik maddi manevi hiçbir hırsı olmayacak diyor maşallah. Peygamberimiz.
İnşallah.
Ebu Hüreyye. Bu topluluk Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati zor ve güçlü bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşacaklar. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındaki ümitlerine bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgili gösterirler. Onun herhangi bir şeyişle iştigal etmezler. Seyisle iştigalle etmezler. Onların Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Allah'ın onlarla benim aramı birleştirmesine ne kadar çok isterdim. Bu hadiste de anlıyoruz ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam talebeleri her türlü imanları olmasına rağmen bunların hepsini Allah yolunda infak ediyorlar. Allah rızası için müthiş fedakarlıklar yapıyorlar. Sadece Allah'ın rızasını umuyorlar. dünyadan hiçbir şey beklemiyorlar ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a müthiş bağlılar. Öyle ki melekler ve peygamberler dahi hayrete düşüyor. Onların itaatlerini deniyor hadiste. İtaatten deniliyor hadiste. Ahir zamanda insanların büyük çoğunluğu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin değerini anlamayacaktır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler ve büyüklenenlere onları küçük görür. Onların kıyameti dünyada bilinmez. Fakat ahirette iyi tanınırlar. Burada Hazreti Mehdi'nin talebelerini çok detaylı peygamberimiz anlatmış. Dünya malında gözlerinin olmadığını, sadece Hazreti Mehdi yolunda, Allah yolunda olduklarını, dine, Kur'an'a uygun şekilde yaşantılarını sürdüğünü ve hadislerden de anlıyoruz, bize bildiriyor.
İnşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la, yani peygamberimizin dediği gibi müjdelenmemiz gerekiyor. Allah'ın bizden istediği, hadislerde Peygamber Efendimizin bizden istediği bu şekilde. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Maşallah. Zaten çok detaylı şekilde Peygamber Efendimiz bahsetmiş. Bizler de inşallah bu dönemdeyiz ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı göreceğiz. Onun talebeleri olursak bizim için çok gurur verici ve şeref verici bir şeydir. Çünkü
İnşallah.
Allah'ın sevgili kullarından bir tanesi. Çünkü ahir zamanda gelip ve dünyadaki bütün bu karışıklıkları ve bu pis bir düzeni ortadan kaldıracak birisi. İşte insanların yapması gereken de peygamberimizin sözüne uyup Kur'an'da da belirtildiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanıp ve buna göre davranıp hareket etmek gerekiyor. Allah'ın da bizden, bizim de Allah'tan istediğimiz, bizleri inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri kılar
i̇nşallah.
Ve ona yardımcı olma fırsatını verir inşallah bize. Programımızın i̇nşallah. Bugünkü programımızın da sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Deliller adlı programı A9 TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı günler diliyoruz.